Benlik. Yazan Oruç Aruoba. Seslendiren Murat Özgen. Gören, gösteren Piyale Madra'ya. 22 Mart 2005. Sokrates'in içinde bir gün bir dönüşüm oluşmuş olmalı. Karl Jaspers. Die Großen Philosophen. 1957. 2-106. En iyisi de, o müzede, her şeyin her zaman tam olduğu yerde durmasıydı. Kimse yerinden kıpırdamazdı. Oraya 100.000 kez gidebilirdin ve o eski Mo hala o iki başlığı tam o anda yakalamayı bitirmiş olurdu. O kuşlar hala güneye doğru yolda olurlardı. O geyikler güzel çatallı boynuzlarıyla ve güzel sıska bacaklarıyla hala o delikten su içiyor olurlardı. Ve o çıplak göğüslü kızıl derili kadın hala aynı battaniyeyi dokuyor olurdu. Kimse farklı olmazdı. Tek farklı olan şey sen olurdun. Şu kadar büyümüşsün falan diye değil. Ondan değil tam olarak. İşte öyle farklı olursun o kadar. Bu sefer üstünde palto olur. Ya da bir önceki sefer sırada eşleştiğin çocuk kızıl çıkarmıştır. Ve yeni bir işin vardır. Ya da sınıfı Bayan Eggletinger'ın yerine geçen bir başkası götürmektedir. Ya da annenle babanın banyoda tutuştukları müthiş bir kavgayı işitmişsindir. Ya da biraz önce sokakta şu içlerinde benzinden gökkuşakları olan birikintilerden birinin yanından geçmişsindir. Demek istiyorum ki bir biçimde farklı olurdun. Ne demek istediğimi açıklayamam. Açıklayabilseydim bile bunu yapmak içimden gelir mi pek emin değilim. J.D. Salinger, The Catcher in the Rye, 1951, Bölüm 16. Benlik. Dünyanın nasıl bir yapısı olduğu sorunu, bizim algılayan ruhsal düzenimiz hesaba katılmaksızın boş bir soyutlamadır. Bunun da kılgısal bir önemi yoktur. Freud, Die Zukunft einer Illusion, 10, 1927. Başlığı sonradan düşünüp koydum. Gerçi başından beri düşündüklerimin, benim çevresinde döneneceği belliydi. Ama verimli olacağı benzer bir eğretilemeden yola çıkan ilk irdeleme, ana metinde, her ele alışımda kendi kendine biçimlendi. Yıllar içinde de kendi öncesini ve sonrasını bularak en eski yazdıklarıma, yaşadıklarımın arkasına ve önüne kadar geri gitti. Bir de tabii kendisinden önceki 9 cilt içinde kapsanmış şu kadar kitabın 10. cildi olmanın ağır sorumluluğunu yüklenmeye kalkıştı. Üzerine vazifeymiş gibi. Halbuki her seferinde, o anda, şimdi burada, içinde bulunduğum konum belirleyici olmalıydı yazdığım üzerinde. Öyle de oldu gerçi. Ama gene her seferinde de metinler genel geçer bir niteliğe bürünmeye yeltendiler. Buna izin vermemeye çalıştım. Ne kadar becerebildim bilmem. Başından beri, biraz belirsiz bir biçimde, belki yalnızca bir tür ses içeren bir gramer yapısı olarak, kendime koyduğum yazış biçiminden sapmamaya çalıştım. Ama metinlerin birçok noktada, hem de çok sık, benim denetimimi de, kendime koyduğum ölçüleri de zorladıklarının farkındayım. Özellikle kitabı bütünlemek işleminde kullandığım mottoları belirlemek, seçmek ve ayıklamak konusunda, hele Edip Cansever'den alıntılamak istediklerimde, beni zorlayan kararsızlıkların, acaba yalnızca alıntıları verip metinden vaz mı geçmeli? Ve sonunda verdiğim kararların, okuru benim kadar fazla yormayacağını, yormamasını umuyorum. Bütün bunlara karşın, bu başlık altında bir araya gelen metin toplamı, gene de, alışılmış anlamında öz yaşam öyküsel değildir. Dikkatli okur, bu kitap içindeki metinlerin birinci şahısta olduğunu ama benlik sözcüğünün bir kavram niteleyici anlamında geçmediğini görecektir. Bir de şunu, bu metinlerde ne görürse görsün ya da gördüğünü sansın, bunun kendi gördüğü, göreceği, görebildiği, kendine ait bir şey olduğunu, yani kitabın aslında ikinci, yani işte üçüncü şahısta olduğunu. Oruç Aruoba, Gümüş Suyu, 23 Eylül 2002, 23 Mart 2005. bir sıkıntı şiiri gibi. Sıkıntı. İşte tam orada duruyorlar. Umutsuzlar Parkı, 1958. Ben burada bir sıkıntıyım. Atımdan iniyorum. Benim atım her zaman. Yılkı, 1961. Biz sahi nerelerde kalmıştık? Biz böyle nerelerde, yorgun, yaralı. Bir atın tek başına bir ovayı kapladığı oralarda. Tragedyalar 2, 1964. Dışarı çıkmadık. Çünkü hep dışarıdaydık. İçeri girmedik. Çünkü hep içerideydik. Bir oteldik ki hepimiz. Öylece otel kaldık. Sera Oteli, 1985. Var mıydık? Belki biraz. Bir Sıra Dil Balığı, 1956-57. Argos, 32. Edip Cansever. Burada. Belirsiz olan ne? 1. Ne demek burada olmak? Ölülerden boşalan yeri doldurur doğa. Yansır beyaz hayvan kemikleri, taşıllar. Yok oluşun içinde iri bir yengecin sırtı ara sıra. 2. Kalmakla, durmakla, yani uzanla ilgiliymiş gibi görünüyor burada nitelemesi. Oysa en iyi müzikte görülür o. Hiç durmayan bir şimdi de, uzamsız. Ama burada nitelemesinin kullanılması uzamdan nasıl bağımsız olabilir diye düşünülebilir. Şöyle, bu niteleme her şeyden önce onu kullanan birisini varsayar. Burada dendiğinde nitelenen neyse ne, niteleyendir nitelemenin ilk belirttiği. Burada olan, burada diyenin bulunduğu yerde bulunur. Bu durumun en iyi göstergesi de birisinin birisine buradayım demesidir. Burada da burada diyenle burada olduğu söylenen çakışır. Buradayım bir bilinç dizisini varsayar. Gerektirir, gerektirmiştir bu nitelemenin kullanılması demek ki. Ben ki yengeçleri bilirim daha çok. Birini yıllar var unutamadım. Dönüp duruyordu bir taşın etrafında. Sanki bir hırçınlıktan damıtılmış ya da bir sıkıntıdan. Ve geçer gibiydi tekrar bir başka sıkıntıya. Gömüldü kumlara iyice. Şöyle bakındı. Gördüm kendi büyüsüyle keserken kıskacını. O gün bugündür anladım ağrıyı. Taşıdım da. 3. Buradayım diyen kendi bilincindedir her şeyden önce. Evet, uzamsızlığıdır dile getirdiği. Ancak zaman içinde bir yerdir bu nitelemeyle belirtmeye çalıştığı. Bir yerdir burası ama. Bulunulmakta olması ancak zamanın çerçevesi içinde gerçekleşebilecek bir yer. Burası birinin bulunmakta olduğu yer değil, bulunduğunu belirttiği yerdir. Her bulunulan yer bir bura, birisinin burasını oluşturmaz. Oysa her burası birisinin burası olarak onun yeridir. Örneğin bir başkasının kişinin bulunduğu yeri tespit etmesi, orada demesi bambaşka bir iştir. Burada bulunmada sözü edilen burası, işte sözü edilen bir yerdir. Buradayım bir önermedir. Dile getirenin kendi üzerine bulunduğu bir önerme. İkincisi bir başkasına, başka birisine, ötekine söylenen bir şeydir. Buradayım önermesi, dile getirilen, iletilen bir şeydir. Bir tümcedir. Bir başkasına seslenmektedir buradayım diyen. Ona bir anlam iletmenin anlamıdır önermesinin dile getirdiği. Ancak sınır durumda kişi kendi kendine de buradayım diyebilir. O durum bilinç içeriğinin bilinçlenme gereksinimiyle çakıştığı yerdir. Belki kendi yerinin belirsiz, sallantılı, kaygılı, ürkünç hale gelmesiyle ulaştığı bir bilinç içeriğidir bu. Büyüdür ölüm. Kül rengi harcıdır sonsuzluğun. Bir vahşet gibi yaratılır orada umut. Gerer kayalar kaburgalarını, katır tırnakları arasında arabalar biter, atlar birikir. Bir tanrı gelir belli belirsiz. Ne kadarlık bir tanrıysa. Büyüdür çünkü ölüm. Kül rengi harcıdır sonsuzluğun. 4. Dolayısıyla bir hazır olmayı dile getirmektedir. Çünkü burası, buradayım diyen için bazı şeylerin başlangıç noktası olma anlamını taşır. O buradan başlayarak olanaklı bir oraya doğru zaman içinde bir süreç öngörülmektedir. Bu süreç, o başlangıç noktası buradayım diyenin bir eylemi olabileceği gibi, onun bir başkasıyla, belki kendisi de orada bulunanla buluşması, ikisinin birlikte bir şey başlatmaları, yapmaları, yaşamaları da olabilir. Bir bekleme yeridir öyleyse burası. Bu da onun salt zamansal niteliğini belirtir. Uzamsal olmadığı ayrıca şuradan da bellidir ki, burası farklı uzamlar olabilir. Yani buradayım diyen, bunu derken çok farklı uzamsal konumlarda bulunabilir. Hatta bir yerden bir başka yere doğru gidiyor, yolda olabilir. Oysa söylediği, bu konumların hepsi için eşit ölçüde geçerlidir. Hep buradadır. Yani nerede duruyor ya da nereye yürüyor olursa olsun, buradayım diyorsa, oradadır. Öyleyse önemli olan nerede bulunduğu değil, bulunduğu yer için burada demesidir. Bir de tutum içerir, buradayım diyenin kurduğu bilinç zinciri. Buradasında olmakla, bulunduğu konum ve buradasının başlangıcı olacağı süreçle ilgili bir tutumdur bu. Kabulleniyorum. Tamam, öyle olsun. Pekala, öyleyse öyle. Ne olursa olsun, hazırım, razıyım gibi bir anlamı vardır. Buradasının bilincinde olan ve bunu ötekine bildiren, oradan yola çıkan süreçler konusunda hazırdır, kararlıdır. Gerçi kurnazdır doğa, alımlıdır da. Her gün biraz olsun geri verir aldıklarını, sızar kentlere, evlere, döl yataklarına. Bir gün ki ölü bulmuştum kendimi, korkmuştum. Öyle bir yok olma saatinde, bir kuytuda. Sanırım boynumdaki bu yara izi ondan. Kaplanır sabahları göğe uzansam, geceden kalma bir yıldızla, buz rengi bir yıldızla. 5. Bura, buradayım önermesini dile getiren için bir toplanma yeridir. Sanki kendisini bir bütün olarak bir konuma, bir duruma getirmiş ya da getirmekte, bir yere gelmiş ya da gelmekte ve oradan çağrıda bulunmaktadır. Belli birine sesleniyor olmasa bile, ki çoğunlukla öyledir, söylediği, beni bulmak isteyen, gel, işte buradayımdır. Belki ilkin ona seslenilmiştir, ya da değil. Bir yanıt da olsa, örneğin, orada mısın sorusunun yanıtı olan evet gibi değildir. Neredesin sorusunun yanıtı olduğunda bile, sorana yerini belirtme amacından öte bir anlam taşır. Eski Ahit'in tanrısı zaman zaman seçtiklerine seslenir. İbrahim, İbrahim neredesin? İşte ben buradayım. Dinin mantığı içinde Tanrı'nın İbrahim'in nerede olduğunu bilmemesinin, onu görmemesinin olanaksız olduğunu düşünürsek, ona seslenmesinin amacının onun yerini tespit etmek değil, nasıl bir bilinç konumunda olduğunu kendi ağzından işitmek olduğunu anlarız. Dolayısıyla İbrahim'in verdiği yanıt da şu yerdeyim saptamasını bildirmek değil, söyle söyleyeceğini, ben hazırım gibi bir anlamdır. Bu anlam, bir sorunun yanıtı olmadığı durumlarda açıkça belirir. Kendiliğinden konumunu, yerini belirtenin durumunda, bu açıdan bir başkasına ya da başkalarına yönelik bir seslenme olmayabilirdi. Belirtmiştik. Kişi kendi kendine buradayım diyebilir. Ama işte beklemenin her zaman bir şeyi ya da birisini bekleme olması açısından, yalnızlıkta söylendiğinde bile böyle bir yönelme taşır. Ve uykum yeni bitmiştir daha. Üstelik geri veriliyordur bana düşlerimin o karmaşık mimarisi. Dalgalar susmuştur çoktan. Denizse gümüş sikkeler gibi harcanıyordur. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, nedense her başlangıçta bir acı vardır. Sabah kuşatır bu acıyı önce. Eskiyip gider sonra da. 6. Burada olmak ve bunu söylemek, buradayım demek, ne demek temelde? Bir şeyin hesabını vermeye hazır olmak gibi bir şey. Hesabına hazır olunan bu bir şey de, bütün bir yaşam olabileceği gibi, kişinin bir sözü, bir eylemi de olabilir. Yaşama açısından, taşıdıkları anlam bakımından, bu söz ya da eylemin imledikleri, söylenen açısından fark yaratmaz. Yani aslında hep bütün bir yaşamın ağırlığıyla söylenir buradayım sözü. Çünkü o yaşamın bütün anlamına yönelmiştir temelde, bunu söylediği anda, bunu söyleyen. Bütün yaşamına verebileceği, vermek durumunda kalınca vermekten çekinmeyeceği, beklediğini bulunca isteyebileceği bir yönü dile getirmektedir. Bir yol ayrımıdır üzerinde bulunduğu. Bulunduğu, buradayım dediği yer, demek ki saptanmış bir yer değil, bir yola götüren bir yöndür. Burası bir kapıdır. Temelde bir yönde olan bir yol ağzındaki bir kapı. Birisinin içinden geçebileceği, geçmekte olduğu ya da en azından geçmeye hazır olduğu bir kapı. Ancak burasında bulunan yönün nereyi gösterdiğini, kapısının hangi yola açıldığını, aslında önünde yürünebilir bir yol olup olmadığını bilmemektedir henüz. Çünkü işte daha buradadır. Bulunduğu yeri bilir yalnızca. Buradan nereye gidebileceği, gideceği, genel olarak gidilip gidilemeyeceği, bilgi alanının içinde değildir henüz. Belki de hiç olmayacaktır. Ve yengeç batırır göğsünün ortasına kıskacını. Tam göğsünün ortasına. 7. Böylece buradayım diyen, bir beklemeyle bir yolun başında olma bilincini birleştirir tutumunda. Durduğunun, beklediğinin, belki gelmeyeceğini bildiği bir şeyi ya da birisini beklediğinin bilincindedir. Ama bu bilinç, ileriye dönük, geleceğe yönelen tutumuyla aynı zamanda zamanı gelince bir yere doğru yola çıkma kararlılığını da içinde barındırır. Buradayım diyen, demek ki aynı zamanda günü gelince burada olmayacağım dile getirişiyle, yönü bulunca yola çıkacağım dile getirişine de hazırdır. Bu iki anlam bir bakıma buradayım önermesinin içleminde kapsanır. Ancak bunlar buradayım diyenin, dolayısıyla ileride orada olmayacak, yola çıkacak olanın, dolaysızca kendi eylemine bağlı olmayan bazı dış, ek koşullar gerektiren anlamlar olarak buradayım önermesinin sonuçları, ondan yapılan çıkarımlar olarak da görülebilir. Artık görüp göreceğiniz ölü bir yengeç kabartmasıdır. Her gümüş sikkenin üstündeki. Yalnızca bir kabartma. 8. Burada olma bilinci, çevre dünyadan kişiye doğru uzanan ilişki uçlarının toplandığı ve düğümlendiği bir noktanın, bir yerin, topos, varlığına ilişkindir. Bu bilince aslında her insan, her düşündüğü anda sahiptir. Ancak bu sıradan bilinç içinde içeriğin yönelişi o yoğun noktadan ilişki iplikleri boyunca dışarıya doğrudur. Bu çoğunluk durumlarda bilinçlendirilen kişinin uzamsal konumudur. O, fiziki, toplumsal, iktisadi, kültürel ve benzeri yerinde kendine ulaşan ilişkiler içindeki konumudur ilgilenilen. Kendi dışına yönelmiştir kişi. Bazı ender anlardaysa kişi iplikler boyunca içeriye yönelen katı düğüm noktasında toplanan bir içeriği bilinçlendirir. Bu durumlardaysa kişinin ilgilendiği artık dış ilişkileri değil, kendi konumunda toplanan içeriğiyle zaman içinde akıp geçmekte olan yaşamıdır. Geçmişinden geleceğine akan oluşumlarıyla şimdi de odaklaşan yaşamı. Buradayım önermesi bu bilinç içeriğinin dile getirilişidir. Bu önerme o yeri gösterir. O içerikte o kişinin kendisidir. Derken kas katı kesilir gök, fırlatıp atar bir kırlangıcı. Ürperir yosunlar, deniz şakayıkları, batık gemiler. Yaşlı balıkçılar sandallarında, kayalar, balık sürüleri ve fenerler. Ve hayalet gemiler türer, çıkarak kınlarından. Yonulara döner tayfalar, çarşı, camlara, aynalara yapıştırılmış bitkiler. Yoktur ki görünsün bir intihar anının gölgesi, ölü bir şeyin gölgesi yoktur ki. 9. Buradayım dile getirişinde bulunulabilmesi için gerekli inanılmaz karmaşıklıktaki bilinç işlemini düşünürsek, bu katı düğümü daha iyi anlarız. Geçmişinden şimdisine, şu anına uzanan bir yolu kat etmiş olmanın bilinç içeriği, bulunduğu bu şimdiden ileriye, bilinmeyen bir yönde bir yola açılmakta olmanın bilinç içeriğine bitişmiştir. Gelmiş, durmakta. Gidecek olması, üç ayrı bilinç boyutu bu yoğun noktada çakışmıştır. Hic et nunc. Bu çok yalın görünen formül, aslında yaşamın tam bir çözümlemesinin verebileceği en son, en temel ögedir. Her yaşam belli bir anda, belli bir yerde bulunmalardan oluşur. Şimdi burada nitelemesi, içeriği ne olursa olsun, her yaşam anında eşit geçerlilik taşıyan bir saptamadır. Ama bu demek değildir ki, yaşam, hic nunc atomlarının bir toplamıdır. Tabii ki süreler, aşamalar, dönemler vardır yaşamda. Bir noktadan bir noktaya kat edilen yollar, belirli sayıda yıllar süren oluşumlar, ancak bir aşamanın tam olarak kat edilmesiyle açılabilen yönler, bir sürekli yürüyüş. Ama böyle bir yürüyüş olan yaşam içindeki bilinç anları, yürüyüşün soluklanma anları, araları, duraklarıdır. Durulduğunda bilinçlendirilir yaşam yürüyüşü ancak. Bilinçlendirme, eğretilemeyi sürdürürsek, yürüyüş sırasında dönüp geriye bakma, nereden nereye geldim, ne kadar yol kat ettim ve ileriye bakma, nereye doğru gidiyorum, ne kadar yolum kaldı, anlarıysa bu iki bakma bakımından da yürüyenin durmuş olmasını varsayar. Yol, anlamını durakta kazanır. İşte bu duraklar, şimdi burada çerçevesine yerleşen bilinç içeriğinin oluştuğu noktalardır. Fışkırır kazılardan, birbiri ardı sıra yengeçler. Sütunlar, kemerler, eski çağ mozaikleri üstünde. Posta kurşunları üstünde, kandiller ve çanaklar, armalar, tapınaklar, yüzük taşları üstünde. Ve yengeç ki, onca dönüşten sonra geriye yetişir kendi ölüm törenine yeniden. 10. Şimdi burada, işin aslı hiçbir zaman böyle değildir. Şimdi de de, burada da da. Sanki bir dünyanın saptanabilir bir belirgin noktasında değildir yaşam. Çoktan geride kalmış, anı olarak durağanlaşmış. Hem de çoktan öteye geçmiş, ulaşılmak istenen ereklere doğru yürüyüp ilerlemiştir. Garip bir biçimde, ancak geldiği yerle çıkacağı yol iyice belirsizleşince bilinçlendirir kişi şimdi buradasını. Artık orada olmayacağı belirginleştiğinde, orası da belirginleşmiştir. Örneğin, epey bir süre içinde bulunduğu, önemli, şiddetli, sevinçli, ağrılı şeyler yaşadığı bir uzama, bir gün bakıp, burası öldü artık dediğinde. Burada, dünya kavramına başvurunca, bir açımlama vermemiz gerekli hale geliyor. Dünya, bir çevre, bir yer, toposla, onun içinde yaşayan insanların yapıp ettiklerinin ve ilişkilerinin toplamından, etos, oluşmaz. Bir insanın bütün bunları da içeren bir yönelmeyle, yaşadıklarıyla ilgili düşüncelerini, anıları, gözlemleri, algıları, kendi çevresinde toplamasıyla oluşur. İster gerçek anlamda, bütün bunları, o toposla etosu, bulunulan yerle yaşanılan yeri, edimleriyle, eylemleriyle kurduğunda, ister de tinsel anlamda, düşüncesinde kurduğunda. Dünya, her bakımdan ancak kurulmakla var olur. Ona yönelmiş, onu kurmaya çalışan bir çaba yoksa, dünya da yoktur, olmaz. Çünkü dünya, gerçek, somut, olgusal, maddi ve benzerleri denilen niteliğine ulaşmak için de, önce tinsel, düşünsel olarak kurulmak zorundadır. Kur-ul-mak. Dünya, kendi kendine oluşan, bit-en, fizis, doğaya karşılık, insanın oluşturduğu, tasarımlayarak kurduğu, bağlantılar kurarak yaptığı, ilişkiler kurarak var ettiği bütünse, bu bir bütünleştirme ediminin ürünüdür. Çünkü o oluşturulmuş gerçeklik olarak bütünlenerek, tek bir tamlıkta birliklileşmesi de, gene bir tasarımlanmayı ve kurgulanmayı gerektirir. Dünya, tek bir bakışla, tek bir bütün olarak kurulabiliyorsa vardır, olur. Gerçek olarak da, düşünsel olarak da. şimdi kavramında odaklaşıyor demek aslında hic nunc nitelemesi. Şimdi diyebilen kişi zaten bir yerdedir. Oysa tersi doğru değil. Kişi gerçi zaten hep bir yerdedir. Ama ancak kendi bilincine ulaştığı anlarda buradayım içeriğini kurar. Ancak da o zaman, şimdi, o yerde bulunmasının anlamını örten perde kalkar. Böylece de gene garip bir biçimde buradasının bilincine ancak zaman içinde çok sonra ulaşabilir kişi. Oradan çoktan uzaklaştıktan sonra. Burada, yani burada, önemli olan anılardır. Kişinin anımsayabildikleri. Oysa onları orada, o artık bulunmadığı buralarda yaşarken yanılıyordur belki. Belki o zamanki buradasında bulunan öteki kişiler, işte şimdi artık onlar orada değillerken, öyle değildi ki diyebilirlerdi. Ve ölüm, o gözü pek savaşçı, bir yandan kendi büyüsüyle çizerken yazgısını, yazar bir kelimelik tarihini de. 11. İşte anı buranın karşıtıdır. Yalnızca sonrası değil. Oradan geçip buraya gelinmenin izi falan değil. Şimdiki buranın o zamanki burayı örtmesi, kapatması, silmesidir. Anı artık burada olmayan bir anın içeriğidir. Yani burada olmayanın buradalık içinde belirişidir. Belli ki bir yol bulmuştur yengeç. Kumlardan değil, kendinden gidilen bir yol. Ne var ki rüzgar ileri olduğu için külden, ölümden önce geldiği içindir sezgi. Duyar insan bu gereksiz yüzgeçleri, iki gök arasında kımıldayan. Tanımazsa da kendini bir başkasının düşü gibi. 12. Anıyla ana geri dönmek durumunda kalıyoruz, bitirmek için. Buradanın anı, buradayım dile getirişinde bulunabilmek için gerekli süre kadardır. Ama anı haline gelince kalıcılık kazanır, sonsuzlaşır, bengileşir. Bu açıdan her an ancak belli bir zaman ve uzama bağlıyken anılar zamansız ve uzamsızdır. Bu yüzden anı haline gelmiş bir buradalık anı artık anımsama işlemine bağlı olarak her an her yerde olabilir. Üç kişiyle başka türlü konuşulur. Bir kişiyle kendini açıklar insan. Bir vahşet gibi de olsa yaratılır orada umut. Hızlı bir ibreye döner yürekse. Yaşamını içerirken bir yandan işler ölümünü de. Edip Cansever. Yengeç. Kirli Ağustos 1970. 13. Dolayısıyla hep bir yerlerimizdeyizdir de. Şimdi, burada, hiç buradamızda olmuş muyuzdur diye gene sorulabilir. Olmamışızdır ki hiç. Hep buradamızdayızdır da. Hiç kendi yerimizde olmamışızdır. Dünyamızda. Ama işte buradayızdır. Dünyamızda. Buradayız. Yengeç. Tin. Öyleyse ikisinin, özne ile nesnenin özdeşliği, senin düşünen varlık olarak özün oluyor demek. Ben. Evet. Tin. Pekala o zaman. Onu, bu özdeşliği, ne özne ne nesne olan ama bunların ikisinin de temelinde yatanı, ikisini de ilkin oluşturanı, onu kavrayabilir misin? Bilinçlendirebilir misin? Ben. Hiç yolu yok. Johann Gottlieb Fichte. 1800. 2-225. Bir tanrı taşıyorsun kendinle birlikte oraya buraya da bunu bilmiyorsun. Sen ey kutsuz! Sanıyor musun öyle dışındaki bir gümüşten ya da altından tanrıdan söz ediyorum? Sen kendi içinde sahipsin ona da farkına varmıyorsun bunun. Onu temiz olmayan düşüncelerle ya da kirli eylemlerle lekelediğin zaman. Bir tanrı tasvirinin yanında bulunsaydın, o yaptıklarını yapmayı göze alamazdın. Halbuki tanrının kendisi senin içinde bulunduğu, her şeyi gördüğü ve işittiği halde utanmıyor musun kendinden, kötü bir şey düşünmekten ya da yapmaktan? Epiktetos 2-8 Schmidt Bölüm 19, sayfa 67 İçe bakışla yaşantılarımı yapabildiğimce dikkatle çözümlediğimde, öteki yönelim eğilimlerim arasında doğru olduğuna inandığımı, öyledir diye yapma ve yanlış olduğuna inandığımdan, öyledir diye kaçınmayla ilgili bir arzuyu sürekli bulur gibi olurum. Bu, bazen başka arzuların üstesinden gelir, bazen de onlar onun. Ama her zaman üstesinden gelinseydi bile, gene de onun orada bulunduğunun farkına varırdım. Doğru yapmayı biraz daha kolay ve hoş, yanlış yapmayı da biraz daha zor ve nahoş kıldığının, o olmasaydı da bunların öyle olamayacağının. C.D. Broad, Five Types of Ethical Theory, 1930, 1962, sayfa 282-283. Bunu düşünerek, varlığın kendisinden şu yaşantıyı ediniyoruz ki, onda ona ait olan bir daha ve öylelikle de şu olanak yatıyor. Varlığın göze alıp girişmek olarak düşünüldüğü yerde bile, alışılmış anlamda var olandan çıkarak tasarımladığımız varlığın kendi olduğundan daha da bir gözü pek ortaya çıkıp ona egemen olabilir. Heidegger, Wozu Dichter, 29 Aralık 1946, Holzwege, 1972, sayfa 286. Ve temelde yurda dönmekte olan Odysseus, 20 yıl önce İthaka'yı terk etmiş kişiyle tıpatıp aynı kişidir. Çünkü insanlar ancak alın yazısı zengin bir yaşam boyunca farklılaşarak kendi tam sahiciliklerine ulaşırlar. Erich Auerbach, Mimesis, Bölüm 1, Mayıs 1942, Nisan 1945, İstanbul. Acaba kim bilen doğrusunu? Hatta ben, kıyı bucak kaçıran ben ruhumu. Sanki ne anlıyorum? İsmet Özel, celladıma gülümserken çektirdiğim son resmin arkasındaki satırlar, 1984. Kendim olmak gibi bir kaygım yok galiba. Gülerek, işte nasıl yazıyorsam öyleyimdir diyorum herhalde. Bu da yine imgelere getirecektir bizi ama. Kendim olmak diye bir kaygım yok. Onu anlatmak çok güç. Nasıl tasarlıyorsam, nasıl yaşıyorsam öyle oluyor. Kendim olmak başka bir şey değil ki. Çünkü onun dışında, onun ötesinde bir kendimlik yok ki. Kendimlik burada, söylediğimde, yazdığımda, yaptığımda. Kendim olmak diyorduk ya, zaten öyle olunuyor. Kendim olayım diye değil, bir takım cendereler yarattığım için kendimi. Bilge Karasu, 1993. Bitmemiş bir konuşmadan. Yayını hazırlayan M. Arslan Tunalı, Bilge Karasu aramızda. İkinci basım 2019, 1997. Sayfa 21-25. 0. İçimde bir yengeç var. Yaşadığım çeşitli durumlarda olup bitenlerden çıkarsıyorum varlığını. Öyle şeyler oluyor ki bu durumlarda benim özne olarak işe katılmamla tam olarak açıklanamıyorlar. Bir başka özne, bir öteki gerektiriyorlar açıklanmak için. İçimde bir başkasının bulunduğunu, canlı ve etkin olduğunu, benim içimde, benim yaşamsal etkinliklerime katıldığını varsaydığımdaysa kolayca açıklanıyorlar. Öte yandan da benim kendi eylemim, benden kaynaklanan ve dünyada bir şeyleri değiştirebilecek bir yapmam sayabileceğim bir şey söz konusu olduğunda yetersiz kaldığımı. Bu yapılacak şeyi tek başıma yapamadığımı görüyorum. Yapamayacağımı anlıyorum. O zaman beliriyor gene o. Ama bu birisi, bu öteki özne, ona belki de gelişi güzel taktığım eğreti, biraz duygusal, biraz okült adı dışında bir gizem benim için. Onu anlamaya çalışıyorum. Hiçbir niteliğini bilemeyeceğim, herhangi bir olağan bilme yoluyla ulaşamayacağım baştan belli olan bu varlığın daha var olduğunu bile varsaymam herhalde temelsiz. Ne olduğu bir yana, var olup olmadığını bile nasıl ve nereden bilebilirim ki? Bütünüyle bir kuruntum, kurgum olup olmadığını. Ama sonunda tamamıyla boş ve sonuçsuz bir çaba olduğu ortaya çıkacak bile olsa, böyle bir varlığın varoluşunu varsayıp, ona yaklaşmaya, ulaşmaya ya da onu salt düşünmeye düşünülür kılmaya çalışmak, kendi için önemli bir bilme çabası olabilir, belki. Hem bilebilip bilemeyeceğimizi önceden bildiğimiz şeyleri bilmek neye yarar ki? Oysa bilemeyeceğimiz kuşkusuyla giriştiğimiz konularda düşünülebilir bir şeyi düşünebileceğimiz sınıra dek düşünmek yoluyla sonunda bir sonuca varma olarak olmasa da bir yolu yürümüş olma olarak derinlikli görüşlere varabiliriz. Ben de böyle bir düşünceyle giriştim bu irdelemeye. Benim için yaşamsal önem taşıyan sonuçlar elde etmeyi gerçi isterdim. Bu yolla kendi üzerime, ne olduğum, nasıl bir kişi olduğum üzerine aydınlanma ummak isterdim. Temel, ilk yönelimim buydu. Söz konusu olan kendi yaşamım olduğuna göre. Ama bunları elde etmeyi umuyor değilim. Kendini bilinçlendirme ülküsü, çünkü her ülkü gibi belki hepsinden daha çok gerçekleşemezdir. Bu konuda insanlık tarihi kadar eski olan girişimler, eski çağların astrolojisi, dinsel inziva, dinsel skolastik, mistik meditasyon, Herakleitos'un kendimi aradımı, Sokrates'in kendini bili, Kant'ın pratik aklı, Hegel'in mutlak idesi, Husserl'in bütün redüksiyonları, psikolojideki introspeksiyon, Freud'un psikanalizi ve benzerleri ve benzerleri hiçbir yere varamamışlardır. Bilim olma savındakiler hemen bir yana bırakılırsa, bu girişimlerden kendini bilinçlendirmeye çalışan kişiye yaşamsal bir bilgi kazandırabilenleri de ancak kişisel çaba sonucu varılacak yerin bir sıfır noktası, Tanrı ile birleşme, bütünün içinde eriyip yok olma, hiç oluş, yitiş olduğunu bildirir yalnızca. Ama bu yalnızca bir küçümseme nitelemesi olarak alınmamalı. Buradaki irdeleme, bu çabaların bildirdiklerini hesaba katıyor, katacak. Belki de önemli olan, eninde sonunda, bir saydam anlama ulaşmak değil. Çünkü belki yoktur zaten böyle ulaşılabilir bir anlam. Bir anlama yolunu sorgulayarak yürüyebilmiş olmak. Bir yolu tutturabilmiş olmak. Tutarlı olarak, bırakmadan tutmak. Belki düşünce canlı bir eğretilemeyi yeterince derinliğine ve genişliğine dek izleyebilirse, işleyebilirse, en verimli usa vurmalara bile kapalı duran anlam odaklarına ulaşabilir. Belki bilgi için en verimli yol, bilenin bilineni, bilinecek olanı kendi içinde düşünsel olarak kurması, oluşturması. 1. İçimde bir yengeç var. İçimdeki en kuytu kovukta yaşıyor olmalı. Oradan seyrediyor herhalde her yaşadığımı. Ancak arada bir hissediyorum varlığını. Ancak arada bir belli ediyor kendini. Ama biliyorum, hep orada. Ortaya çıkıp kendini gösterdiği, kovuğundan çıkarak yaşadıklarımın içine girdiği durumlar, galiba çoğunlukla deniz kıyısında olduğum zamanlardır. O zamanlar, hele bir de ay varsa, hele hele dolunay, Işığı da denize vuruyorsa, dayanamadığı bir itkiyle çıkar kovuğundan, kıyıya yönelir, beni de sürükler, götürür. O zamanlar açıkça duyarım içimde varlığını. Tutkulu kıpırtılar, kopmak isteyen girişim başlangıçları, öteye atlama hazırlıkları, dop dolu bir özlem. Karanlık ama pırıl pırıl sularda oynaşan ay ışığı, garip bir etki yaratır üzerimizde. Durgun bir uyarılmışlık. Dopdolu bir suskunluk, dingin bir devinimlilik, ölümcül bir yaşama coşkunluğu. Hep karşı koymak zorunda kalırım ona bu durumdayken. Yoksa karanlık denizin parıltılı dalgalarına zıplamam işten bile olmayabilir. Anımsıyorum, bir seferinde gerçekten de zıplamıştım. Ama bir eğlence olarak yalnızca. Ay yoktu, yakamoz vardı. Başka durumlardaysa bana direnir çoğunlukla. Dolambaçlı yollarla karışır yaptıklarıma, ket vurur. Bir yolunu bulup yaptıklarımı engeller, yapacaklarımı belirlemeye çalışır. Bunun temelinde benimle uyum içinde olmaması yatsa gerek. Benim yaptıklarım aykırı geliyor olmalı ona. Sanıyorum benden pek hoşnut değil. En çok dayanamadığı da benim devinimsiz, eylemsiz kaldığım zamanlardaki halimdir. Gün olur, hiçbir şey yapmak gelmez içimden ya da hiçbir şey yapmak gelir. Öyle bir köşeye oturur, saatlerce etrafıma bakınırım, seyrederim. Kafamdan bin bir türlü imge, tasarım, düşünce, öylesine gelişi güzel geçip durur. Zaman da geçer ya öyle. Aldırmam. Bu durumlarda içimde kocaman kıskacının çat çatını, sert ayaklarının yan yan eşelenen öfkeli katırtısını duyarım. Yürü git der bana ama ben kala kalmış olurum. Dinlemem onu. Belki dinlemek elimden, içimden gelmez. Burada arada içinden gelmek, gelmemek deyimine dikkat çekmek istiyorum. Türkçenin derin bir anlamlılıkla bir şeye istekli olmak, olmamak durumunu nitelemek için oluşturduğu bu deyimin, Batı felsefesinin voluntas, istek, istem, istenç düşüncesine ilginç bir katkıda bulunduğu görülebilir. İstem sonucu olan, olmayan eylemler, eyleyenin içinden gelen, gelmeyen yönelimlerin sonucudur. Çünkü onun benim yaşamımdan bekledikleriyle benim kendi yaşamımdan beklediklerim çok farklı. Benim bir şey yapmak için bir neden bulamadığım bir durum, onun için hemen o anda bir şey yapmayı gerektiren bir durum olabiliyor. Ve tersi, ben bir şey yapmaya karar verip kendimi buna yönelttiğimde o kovuğuna çekilip sinebiliyor. Kimi zaman bana bir şeyler yaptırmaya çalışıyor, kimi zaman da bir şeyler yapmamı engellemeye. Bu eğilimlerin temelinde de nasıl yönelimler var bilmiyorum. Dünyayı nasıl görüyor acaba? Nasıl duyumlar edindiğini, algılarının nasıl şeyler olduğunu hiç bilmiyorum. Hiç de bilemeyeceğim herhalde. Benim en içimde yaşadığı halde bana son derece yabancı. Nasıl oluyor da içimde bulunuyor öyleyse? Bunu da bilmiyorum. Tek bildiğim orada olduğu. Hep ben yaşadığım sürece orada olacağı. Ondan kurtuluşum yok. Bu yüzden bunu bildiğimden kimi zaman onunla uzlaşmaya çalışırım. Onu hep içimde taşıyacağıma göre. Ama o uzlaşmaz. Ona yönelip ona ulaşmanın, onu anlamanın, kavramanın bir yolunu aradığımda hemen geri kovuğunun en dibine çekilir. Kıpırtısız, siner, bekler. Bu durumlar gerçi benim en özgür, eyleme en açık zamanlarımdır. Ama aynı zamanda onunla uğraştığım, dolayısıyla da hiçbir eylemde bulunamadığım durumlar. Bu durumlarda bir koyu bıkkınlık çöker üzerime. Özellikle de, diyelim, pırıltılı bir ilk yaz günü, öylesi, deniz kıyısında, esintili. Kapkaranlık gelir her şey. O da huzursuzdur içimde. Kovuğunda yan yan eşelenir. Sanki güneşi görmek istememektedir. Dönüp aydınlığa en az maruz kalacağı bir konum bulup durur. Bunun bendeki karşılığı, bulunduğum odanın perdelerini sıkı sıkıya kapayıp yatıp uyumaktır. Gene de bu eylemsizlik durumlarının yaşamsal bir karşılığı olmalı. Eylemden çekilmek, çekinmek, çekimser olmak da bir eylem türüdür eninde sonunda. Ne istiyor benden? İstediği herhalde benim ön düşüncesiz, kendiliğimden eylemde bulunmam. Spontaneite çok eski bir felsefe ülküsüdür. Kendi kendine, kendi kendisinden, kendiliğinden kendisi olarak, var olarak eylemek. Bu bir anlamda kişinin eylemleri yoluyla gerçekliğin, kendisini şu ya da bu yönde zorlayan gerçeklerin dışına çıkıp tam anlamıyla özgür olarak var olabileceğini, kendi özgür değerlendirmelerine dayalı kendi özgür eylemlerinde bulunabileceğini varsayıyor. O, bu ülküye sıkı sıkıya bağlı herhalde. Bu yüzden benim onu kavrayarak, ona ulaşarak, onu eylemlerime bir öge, bir veri olarak katmak istediğim durumlarda öylesine siniyor belki. Ama tersi de doğru olabilir. Ben ender, pek ender durumlarda tam kendim olarak bir duruma girip bir eylemde bulunmaya giriştiğimde ondan geldiğini hissettiğim onay da olabilir böylesine sessiz kalmasının nedeni. Bilmiyorum. Çünkü bütün gelişme sürecim, yetişmem ve eğitimim hep bilinçli ve enine boyuna tartışılmış, ölçülüp biçilmiş eylemlerde bulunmam gerektiğini öğretti bana. Felsefenin aydınlık, açık seçiklik ülküsü. Bu ülkü toptan yanlış olamaz herhalde. Bunca yüzyıldır işlemiş ve önemli ürünler vermiş olduğuna göre. Ama acaba bu ülkü onu güden kişilerin kendi yaşamlarında bir tür aykırılık yaratmaya mı yönelik olmuş hep? Kişilerin gerçek yaşamlarında yüz yüze gelecekleri, geldikleri, belki gelmeleri gereken gerçeklerden hep bir biçimde teğet mi geçmiş? Yalnızca bir noktada deyip uzaklaşıp gitmiş. Kişinin özgür olmasına ket vurmuş. Gerçeklerin kişinin özgür olması karşısında ket vurucu konumunun onu rahatsız ettiğiyse kesin. Gerçeklerin, gerçekliğinin kendisi de yabancı galiba ona. Ya da o gerçekliğe yabancı. Yalnızca kendi dünyaya bakışı bakımından tanımadığı, bilmediği, alışmadığı şeyler görüyor, tanıyor, yaşıyor diye değil. Belki hep bir şeyler bekliyor. Sonra bunların olmadığını, olamayacağını görüyor diye de değil. Belki hep aynı şeyleri, benim yaptıklarım ve yapamadıklarım yoluyla tabii ki yaşıyor diye. Daha doğrusu hep aynı yaşanamamışlıkları yaşıyor diye. Gerçekliklere gelip takılıyor hep. Yaşanamayanları yaşamak da bir çelişki ya da sözcük oyunu değil. İstek, arzu, ihtiras. Hangi düzeyde olursa olsun gidiyor, olsun istiyor, arzuluyor, gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama gerçekliğin kendisi eksik kalıyor, gelmiyor, olmuyor. Bu olunca konuşulur hep, yumuşatılır, zararsızlaştırılır, giderilir, sözle, sözde anlaşılır. Oysa olmuyordur. Ama kabullenmez bunu. Olmalıdır. Olmalımış. Olmalımıştır. Dili de, gerçekliği de zorlar. Sonra ben boyun eğerim, iki durumda da. Ama o hiç ödün vermez, takırdatır durur kıskacını her zamanki gibi. Çünkü o, zamanın dışında bir varoluş sürdürüyor galiba. Zaman ne yıpratıyor onu, ne de eskitiyor. Oysa benim yaşlanmam, ben gibi gençlik içinde yönelimlerini, arzularını, özlemlerini, hayallerini canlı tutuyor, sürdürüyor, gerçekleşmelerini bekliyor benden. Benim için anı olan şeyler, onun için zamanın hiç yıpratamadığı gerçekler. Zamanın dışında sanki. Benim, diyelim 25 yıl önce yaşadığım bir şey, onun için şimdi burada olan bir şey olarak varlığını ve etkinliğini sürdürüyor. Yalnızca bir anı da olmuyor bu. Kanlı canlı bir gerçek sanki. Daha doğrusu, zamanın dışında olduğu herhalde söylenemez. Zamanı çok iyi bildiğini biliyorum çünkü. Daha çok sanki zamanı yok etmek istiyor. Zamanı öldürmek. Burada da zaman öldürmek deyimi geliyor. Gündelik dilin mantığı içinde yukarıdaki sözünü ettiğim hiçbir şey yapmak için uygun bir deyim. Zamandan kurtulmak istiyor. Benim en çok gereksediğim, eksikliğinin sıkıntısını en çok çektiğim ama bol bol sahip olduğumda da çarçur ettiğim zaman, onun için yok edilmesi gereken bir şey. Ama zamansız var olamaz ki. Bunu da biliyor sanıyorum. Hiçbir şeyi unutmuyor olmalı. O benim bengi belleğim. Benden de eylem istiyor. Oysa ben onunla uğraşmaktan eylemde bulunamıyorum. Ben eylemde bulunmaya hazır olduğumda da o bunu istemiyor. Belki tam da bana bir şeyler yaptırmaya çalışmasından dolayı benim bir şeyler yapmama engel oluyor. Orada, içimde, en yakınımda bulunduğu halde nasıl oluyor da benim için bu denli anlaşılmaz, kavranamaz oluyor, anlamıyorum, kavrayamıyorum. Burnumun dibinde olduğu halde fersah fersah uzağımda. Bazen ona hoşlandıkları yoluyla ulaşmaya çalışırım. Hoşlandığı bir şeyler bulup onu bu yolla kavrama, kovuğundan dışarı çıkarma. Ama nelerden hoşlandığını çok ender sezinleyebiliyorum. Pek de belirsiz bir biçimde. Karanlık ilki. Ama aynı zamanda görmeye yaramasa da pırıltı. Ayın ve Venüs'ün ışınları. Sonra ıslaklık. Su. Ve gelip geçen ısı dalgaları. Gereğinde serin, soğuk, akıntılar. Ya da esintiler. Örneğin garip ama denizle hiçbir ilişkisi olmayan bir kanyon yamacında, kuzeye dönük bir kaya çatlağında oluşmuş toprak birikintisinde, yoğun nem içinde yaprak vermiş bir eğrelti, çok çekici gelebiliyor ona. İşte kovuk, loş ışık, nem. Güneşten ve sıcaktan hoşlanmadıysa kesin. Ama belki tam da bu yüzden kimi zaman kuruyana, hatta kavrulana dek güneşin altında yatmayı da isteyebiliyor. Ben de ona uyduğum durumlarda hep derimi yakıp soyulurum pul pul yaz başlangıçlarında. Çözemiyorum tam olarak ne istediğini. Bir tür çalkantı oluyor yalnızca yöneldiği, yönelmek istediği yerleri belirlemeye çalıştığım zamanki duyumlarım. Hep sanki yoğun bir yaşam istiyor gibiyken aynı zamanda sanki hemen hızlı bir ölüm istiyor. İkisini de bir arada, birlikte, iç içe. Acaba eskilerin kader dediği şey mi o? Alın yazım, alnıma yazılmış, kendi alnıma kendi yazdığım, alnıma kendimin yazdığı. Bu anlamda düşününce bir ucuyla açıklık kazanıyor tutumu. Kader belli bir yerde bitecek belli bir yolu yürümekse, bu yürüme, yaşam, onun biteceği yer de ölümdür herhalde. O benim bu yürüyüşüm, yaşamım ve ölümüm. Batı dillerinde bir yere gönderilmek, gitmek üzere yola çıkarılmak gibi anlamlar taşıyan kader, Türkçedeki alın yazısı karşılığında başka, gene derin bir yanıyla beliriyor. İşte, yazılan bir şeydir yazgı. Ben de yazıyorum onu şu anda. Ama hep bilinmeyen bir şey değil midir yazgı? Yazıldığı en başından belli olsa da yazılanın ne olduğu belli olmayan, okunamayan, okunabildiğinde de artık zaten gerçekleşmiş ve geçmiş olan. Zaten alın yazım, benim alnıma başkasının yazdığı değil midir? O bu başkasıysa, bu yazılanı da o yazmış olmalı, ben değil. Örneğin kim zaman yoldayken, üstelik de öyle ay falan yokken ortada, sarı öğle vakti, dümdüz bozkır yolunda ya da geceliğin karanlık kıyı dönemecinde, birden fırlayıp kovuğundan dışarı bana hadi çek git diye aykırıverir. Öyle, ortada hiçbir şey yokken, birdenbire. Sırtım ürperir, tüylerim diken diken olur, ter içinde kalırım, zorlukla denetlerim ellerimi. Yoksa yolun dışına fırlayıp takla takla yığılıp kalmam işten bile olmayabilir. Farklı iki durum bunlar. Ama olup biten aynı. Birincisi, sabah erken, güneş arkamda, hep batıya gitmişken güneye dönmüşüm. Işık kuru düzlükten bana doğru bütün şiddetiyle ağıyor. Gözlerim yanıyor. İkincisi, gece geç vakit, gürültü patırtı içinden çıkıp, deniz hep sağımda, karanlıkta, kendi içimde yoğunlaşmış, beynim durgun. Birincisinde bir yere gidiyorum, ikincisinde bir yerden geliyorum. Birincisi dolu yaşam gibi, ikincisi boş ölüm gibi. İkisinde de aynı şeyi istiyor, gitmeyi. Yaşamda ölümü, ölümde de gene ölümü istiyor demek. Giderken gene gitmeyi istiyor. Üçüncüsü de birçok kez olan bir durum. Artık olamıyor ya. Berberde eskiden kullanılan keskin çelik usturalarla sakal tıraşı olurken gene o ürperti. Ustura tam boynumda, boğazımda. Çıkar kovuğundan, hadi salla kafanı der. Ne istiyor benden? Bilmiyorum. Mutluluk denen şeye en yakın geldiğim zaman ona kulak kabarttığımdaysa garip bir sessizlik işitirim. Bendeki dinginliğe, hep dinginlik ve durgunluktur benim için mutluluk, karşılık olan bir sessizliktir bu. Hiç anlayamam ama bu, onun da mutlu, en azından content, rahat, huzurlu olduğundan mıdır? Yoksa o sırada yaşadığıma bir tür sessiz hoşnutsuzlukla, belki kıskançlıkla, hatta hınçla baktığı anlamına mı gelir? Bana ve yaşadıklarıma yabancılığı, buna karşılık yaşadıklarımı tamamiyle, hatta benim bile anlayamadığım yanlarıyla anlaması birleşince, ortaya çıkan sonuç şu. Benim nedenle aykırı, tutarsız, giderek anlamsız yaşadığım. Çünkü mutlu, demek ki yaşamla uyumlu zamanlarımda bile yaşantılarıma katılmadığına, uzak durduğuna göre yaşadıklarım değersiz şeyler olmalı. Bu durumların herhalde benim kişisel konumlarımla ilgisi olduğu kadar, içinde yaşadığımı sandığım toplumla, çağla, dünyayla da ilgisi olmalı. Hiçbir yerinde, hiçbir yer bulamıyorsam bu bu toplumda da, bu çağda da, bu dünyada da. Sırf şu yüzden, bu kocaman anlamsız karmaşa içinde, modernlik denen bu umarsız saçmalığın içine atılmış, fırlatılmışken, dış dünya bir yana, daha kendi kendisiyle bile ancak arada bir uyum içinde olabildiğinde, gene de kendine aykırı düşüyor, kendi kendini çeliyor, kendinden acı çekiyorsa kişi, daha ne olsundu ki? Çok temel bir özelliği tasarımlarında ya da amaçlarında, ereklerinde son derece tutarlı, giderek ısrarlı, inatçı olması. Bir şeyi kafasına takmaya görsün. Ben akılcı bir tutum takınıp, o şeyden çoktan vazgeçmiş, onu gözden çıkarmış, hatta unutmuş, silmiş bile olsam, o benim gerçekleri hesaba katan ayarlamalarıma, düzenlemelerime hiç aldırmadan, o şeyde, deyim tam yerinde, musir olur. İsrarla onu ister, onda ısrar eder. Ayak diremek deyimi de burada tam yerinde. O kocaman ayak, kıskacı, bir nebze bile vazgeçme eğilimi göstermez, takırdar durur. Ama kendi amacı, ereği, hedefi var mı ki hiç? Benim içimde olduğuna göre ısrar ettikleri de hep benim amaçlarım, ereklerim, hedeflerim. Ama eskide kalmışları, geçmişte bıraktıklarım, vazgeçtiklerim içimde kalmışlar. Benim vazgeçtiklerimde o ısrar ediyor demek. Vazgeçmek istemiyor. Vazgeçmiyor. Belki hiç vazgeçmeyecek. Benden hoşnut olmadığı gibi dünyadan da hoşnut değil, benim dünyamdan. Hep aykırılıklar yaşıyor bu dünyada. Hep çelişkiler. Çok acı çekiyor olmalı, kendi yerinde bu denli aykırı, yaşadığı dünyaya bu denli yabancı olmakla. Ama bazen de sanki bu acıları istiyor, onaylıyor, onlardan hoşlanıyor, hatta onları arzuluyor gibi geliyor bana. Birincisi, onlardan kurtulmak için hiçbir şey yapmıyor. Elinden, elimden gelebileceği halde hiç gidermeye çalışmıyor onları. Bırakıyor, olsunlar, oluşsunlar, olgunlaşsınlar. Ben de o gecelerin ikincisinde yere oturup sırtımı duvara dayayıp, loş ışıkta saatlerce, neredeyse sabaha dek öyle oturmuştum. Zonklayan beynimle, takırdayan kalbimle. Hiç sesini çıkarmamıştı. Onaylar gibi sessizce durmuştu benimle birlikte. O denli acı çekiyor olmasaydım, o saatlerin dinginlik, hatta sevinç, evet, mutluluk saatleri olduğunu düşünebilirdim. Birincisi ise çok farklıydı. Acısı da, sevinci de. Hiç bu kadar yakınlaşmamıştı hüzünle neşe birbirine. İkincisi, sanki destekliyor, hatta körüklüyor acıları. Sanki o eski bilgelik öğretisine uyuyor. Bedelini acıyla ödemediğin sevinç değersizdir diyen. O beni yanına çağırana dek, en çok da o zaman. Onun sevinçleri, benim acılarım galiba. Bu da öyle kötü kalpli, gaddar, hünhar olduğundan değil hiç de. Sevinçle acının ama acıyla sevincin de dokundukları, bitiştikleri, birleştikleri yerlerde o garip dinginliğin duyulduğu, işitilir hale geldiği ender durumlarda onaylıyor benim konumumu da. Bir kocaman evet diyor bana da. Ama ben çoktan geçip gitmiş oluyorum o konumdan. Bir saçma ışıklı, dingin ama bungun aydınlık, sabaha doğru hızlı bir grilik içinde. O dinginlik en çok özlediği şey herhalde. Öğle kovuğunda, deniz ve ay karşısında durup bakmak, seyretmek yalnızca. Saatlerce, giderek günlerce, aylarca, evet. Bir ömür boyu. Daha doğrusu ölene dek. O zaman beni boyuna itmeye çalıştığı eyleme tutkusu nereden geliyor? Neden ben de dingin, mutlu olduğumda sesini hiç çıkarmıyor? O durumlarda işte galiba tartar, ölçer, değerlendirir beni. Ona ne kadar uygunum diye. Yaptıklarım onun isteklerine ne kadar uyuyor, onun istediklerine ne kadar uyguluyorum diye. Uymuyorsam da eşelenmeye başlar. Uyuyorsam hiç uydum mu da sessiz kovuğuna çekilip durur. Hep durgunluk mu olmak zorunda kendime uygun olduğum durumlar? Coşku olmaz mı? Olamaz mı hiç? Beni dikkatle seyrettiğini hissederim bazen. Herhalde bu bazen benim bunu hissetmem için geçerli. Beni hep sürekli seyrediyor olmalı. Bazen de kendime onun gözleriyle baktığımı hissederim, bakabildiğimi. Bu gurur denen şeyin nesnesi olabilecek durumların göstergesidir benim için. Konumumu sessizce de olsa evetlediğini, o sırada yaptığımı onayladığını gösteren bir işaret. Ona uygun olduğumun göstergesi. O iki geceden sonraki bir kalabalık akşamda da hissetmiştim bunu. Olmayacak bir şey yapacak. Birçoğu beni tanıyan insanların olumsuz ahlak yargıları taşıyacak bakışlarını aldırmazca, evet, gururla omuzlayacaktım. Onları dirseklerimle yara yara yürüyecektim çağırdığıma doğru. Olmadı. Çünkü çağırdığım gelmedi. Şöyle de olabilir. Onun beni seyrettiğini hissetmem aslında kendime onun gözüyle bakmaya çalışmamın bir sonucudur belki de. Yoksa kendime bu kadar aykırı bir varlığı nasıl taşıyor olabilirim kendi içimde? Ama o zaman da onun bütünüyle uydurduğum bir şey olduğu sonucu çıkardı bundan. Yalnızca kendi kendime bir bakış açısının ürünü oldu. Bu sonucu kabullenemiyorum. O bir gerçek değilse ben yıllardır kendimi aldatmışım. Olamaz mı? O sığıntılık yaşadığım ama sanki güçlerimi yükseltebilecek ama yaşanır kılmaya yetmediğim, evde beni eleştiren öteki de söylemişti bunu. Doğru olduğunu ürpererek kavradığım sahteliklerimi sıralamıştı bana bir bir. Nereye kadar aldatabilir ki kişi kendini? Asıl kendisiyle görünür kendisi arasındaki sınırı nerede kişinin? Yoksa yok mu böyle bir sınır? Kişinin eylemlerinde görünen asıl kendisi mi zaten? Ama o asıl bense bana, bildiğim bene aykırılığı nereden geliyor? Herhalde eylemi yalnız benim için istiyor, kendisi için değil. Daha doğrusu benim yapmayı düşünmüş olup da yapmamış olduğum eylemleri yapmamı istiyor. Galiba kendisi hep eylemsiz kalmak zorunda. Ancak bana bir şey yaptırabildiği durumlarda kendisi de bir şey yapabilmiş oluyor, beni kullanarak. Benden de yalnızca kendimle ilgili eylemler, evet, herhalde galiba tek bir eylem istiyor. Hep yöneldiği, benim bütün varlığımla ortada olduğum, bütün varoluşumun sanki dümenini dünya içindeki bir rotaya oturtmaya çalıştığım durumlarda seçeceğim yönü belirlemek. Daha doğrusu benim belirlememe ket vurmak, kendi istediği yöne sokmak beni. Tam özgürlük istiyor benden, özgürlüğümü tamamlamamı. Bu olmayınca da beni cezalandırır, bana ceza verir ama bana, kendi kendime yaptırır bunu. Benim tutkularımı kullanır bunu yaparken. Biri çok keskin bıçaklar, kıskaç. Öteki bitkiler, üçüncüsü de yemek pişirmek. Bunların birleştiği yerlerde, örneğin bir çalıdan dal keserken ya da yaptığım yemeğe katacağım bir şey doğrarken, en iyisi bir ormanda, akşam pişirmeyi düşündüğüm bir ağaç mantarını çok fazla sertleşmemiş noktasından keserken elimi keserim. Bunların kaza olmadığını da şuradan bilirim. Tam kesme anında, keskin çelik etime değmeden hemen önce bir tür anlık bilinç içeriğiyle fark ederim elimi kesmekte olduğumu. Ama artık çok geçtir, çelik etime girmiştir bile. Bir kez Swiss Army Knife'ımla sol baş parmağımın elimle birleştiği yeri, bir kez de Solingen yapımı doğrama bıçağımla sol elimin işaret parmağının ucunu ciddi bir biçimde kestim. Birçok kez de başka ufak tefek kesikler. Bunu bildiğim için artık çok dikkatli kullanıyorum bıçaklarımı. Ama tutkuma da öyle gem vurduğum falan yok. Kapalı çarşıda çeşitli rastlantılar sonucu bulduğum Sinop yapımı bıçaklar, biri Kızılderililerin Puma modeli av bıçağı, öteki öldürülen avın derisini yüzmek için mezbahacı bıçağı, ikisi de yağ çeliği, geyik boynuzu saplı, deri kılıflı, öylesine çekici gelmişti ki, hiçbir işime yaramadıkları ve yaramayacakları halde birkaç ay arayla ikisini de satın almıştım. Sonradan çeşitli odalarımda kılıfları içinde asılı durdular. Arada bir indirip yağ ve parlatma ilacıyla silip temizlerdim onları. Bunu yaparken de elimi kesmemeye olağanüstü bir çaba gösterirdim. Sonra yeniden yerlerine sardım. Self-mutilation denen eğilimin, bu işlerle uğraşan bilim içinde nasıl bir açıklaması olduğu beni pek fazla ilgilendirmiyor. Ama kendi kendime uyguladığım bu cezalar, bu bilim içinde bir açıklama buluyor gibi. Tabii bu bilimin çekiciliği ve üzerimdeki etkisi, hem onaylama hem tepki duyma, yatsıma olarak çok güçlü. Bu yazdıklarım da hep gidip o bilimin kıyısına varıyor. Varacak da. Ama bunlar bir bilinçaltı çözümlemesi gibi görünse de bambaşka bir anlam taşıyor sanıyorum. Babamı öldürmeyi hiç istemedim. Çok sevdim onu. Çok da nefret ettim ondan. Hep de saygı duydum. Bu duygular çok da karıştı birbirine. Kendi kendime bakışım gibi. Ama içimde beni mutile etmek isteyen o varlığı hep hissettim. O öteki kendimi. Pekala, öyle olsun. Birine ambivalence, ötekine de alter ego densin istenirse. Ne ifade ediyor ki tam olarak bu bilim içinde yapılan açıklamalar? Belki bir kişinin başka bir kişiyi genel bir toplumsal çerçeve içinde kavramasını, belki de belli kalıplara indirgemesini. Ya da Batı insanının kendi kendine geliştirdiği ahlaksal sapkınlıklar içinde yaşamak zorunda kaldığı bunalımlarını, toplumsal çerçeve içine yeniden katılarak gidermesini, yeniden normal, uyumlu bir birey olmasını sağlıyor. Ama kişinin kendi en derindeki güdülerini kavramasına ne ölçüde yardımcı oluyor? Kişinin kendi kendisini anlayıp, kendi kendisi olma yolunda adım atmasına yarıyor mu? Bilmiyorum. Hiç analiz edilmedim. İsterdim bunu aslında. Ama ne ölçüde neyi bilinçlendirmemi sağlardı, onu da bilmiyorum. Edilseydim de muhtemelen gene bilmeyecektim. İçimdeki bu yengeçse çok somut bir gerçeklik benim için. Bir çözümleme sonucu değil. Orada, öyle, kendisi olarak var olan bir varlık. Kendi ölçüleri içinde anlaşılmayı bekleyen. Yani çok ince bir metinsel numara çekiyor gibiyim. Rafine bir metin kuruyor, incecik ayrımlara giriyor, derin felsefi konuları çapraşık bir düzeyde işliyor, temelden bir psikanaliz eleştirisi yapıyor gibiyim. Oysa çok basit, belki çok kaba, çok yalın bir gerçeklik ulaşmaya çalıştığım ve ulaşamadığım. İçimde bilmediğim bir şey var. Benim içimde, benim bilmediğim bir şey. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Ne olduğunu hiç bilmediğim bir şey. Ama gerçekliğinden hiçbir kuşku duyamayacağım bir şey. Çünkü gerçekliğini benim yaşamımın ve ölümümün söz konusu olduğu yerlerde ortaya koyan bir şey. Bu benim en temel yaşamsal sorunum. Onunla uğraşmayayım da ne yapayım? Tek isteğim onu anlamak. Galiba ölmek istiyor. Ölmemi. Ölmeyi istiyor. Ölümü istiyor. Çünkü benim ölüme en yakın geldiğim zamanlar, onun en çok uyarıldığı, heyecanlandığı durumlar oluyor. Demek ki yaşadıklarının anlamını ölümde görüyor, benim ölümümde. Benim içimde yaşadığına, benim ölümümün de aynı zamanda kendi ölümü olacağına göre, ölmemi bu denli istemesi garip. Bir tutarsızlıksa bu daha da garip. Çünkü tutarsız hiçbir şeye dayanamadığını biliyorum. Yoksa tutarsız bir şey mi ölüm? Yoksa tutarsız bir şey değil mi ölüm? Belki de tanımıyor ölümü, tutarsız bir şey sayıyor. Ölümün ne olduğunu bilmiyor herhalde. Yoksa bu denli aldırmazca ister miydi ölmeyi? Ama olabilir mi? Ölümü tanımıyor olabilir mi? Ya da benim ölümümle kendi ölümü arasındaki bağıntıyı bilmiyor. Ben öldükten sonra da yaşamaya devam edeceğini sanıyor. Olabilir mi? Oysa birlikte öleceğiz, bu kesin. Yoksa korkutmuyor mu ölüm onu? Bir seferinde iki arkadaşımla birlikte rastlantıyla bir vapurdaydık. Üst arka sahanlıkta oturuyorduk. İskeleye yanaşırken bir başka vapur hızla üstümüze gelmeye başladı. Herkes ayağa fırlayıp oraya buraya kaçıştı. Arkadaşlarımdan biri kapağı içeriye atarken öteki de ayağa fırladı. Ama dönüp bana bakıp hiç kıpırdamadan sakin bir ifadeyle yaklaşmakta olan vapuru seyrettiğimi görünce hafifçe kızardı ve ani bir kararlılıkla geri yanıma oturdu. Ben bir şeyler söyleme gerekliliği duyup, bu gibi durumlarda kaçmak hiçbir işe yaramaz gibilerinden bir şeyler söyledim. O sustu. Biraz sonra tehlike atlatılmıştı. Öteki de içerden utanç içinde döndü. Sonra düşündüm, o kadar sakin olmamı sağlayan neydi? Ölüm korkusu mu yoktu bende? Yoksa tersi, hoşuma mı giderdi ölüme seyrede seyrede gitmek? Bilmiyorum. Dayanamadıklarını, dayanamayacaklarını mı yapmak istiyor? Kendi sınırlarına ulaşmak istiyor belki. Bir çelişkinin içine girmek biçiminde de olsa, nereye dek gidebileceğini görmek, sınamak istiyor. Evet, bir şeyi sonuna dek götürmek. Bir şeyin mantıksal sınırını bulmak. Bu çok temel bir kişilik özelliği. Bunun bendeki garip tezahürü, bitkilerimle ilgili bir tutumumdur. Olanaklı en büyük beslenme alanını sağlamak gibi bilinçli bir düşünceyle, saksılarını tepelerine dek toprakla, gübreyle doldururum. Öyle ki, bitkileri sulamak için neredeyse hiç pay kalmaz saksının ağzında. Ama bu da yıldırmaz beni. Yavaş yavaş, yedire yedire ama taşana, daha fazla alamayana dek sularım onları. Taşan o zengin suyun boşa akıp gitmemesi için de saksıların altlarına derince kaplar koyar, taşan suyu modifiye ettiğim bir lavman pompasıyla çekip saksının üstündeki toprağa geri veririm. Çok yakın bir dostum bu yöntemi anlatınca bana "Vay eşoğlu eşek" deyivermişti. Haklı işte. Ama yapma onun işi değil ki, benim işim. Benim işim yapmak. Onun işi de bana yapmadıklarımı, yapamadıklarımı, yanlış yaptıklarımı, yapmam gerekip de yapmadıklarımı, yapmamam gerekip de yaptıklarımı anımsatmak. Kıskaç takırdatmak. Çözmeliyim onu. Sonunda beni, dolayısıyla kendini öldürecek çünkü. Bunu biliyorum galiba. Bu iş için böylesine dolambaçlı yollar yeğlemesi, kendisinin de bundan tam emin olmadığını gösteriyor belki. Ama son amacı herhalde bu. Özelliklerinden biri garip bir özenlilik. Evet, tertip tutkusu. Şeyleri düzenlemekten hoşlanır. Tabii kendisi. Bilmiyorum ama herhalde kovuğunu son derece düzenli tuttuğu gibi benden de bu tutkusunun sonuçlarını bekler. Bense bu etkiyle garip bir tutum içine girerim. Son derece kalabalık ve karışık olan öteberilerim, çoğunluğu defter kitap, kağıt yaprak türü şeyler, sonuç olabilecek bir tam düzene hiçbir zaman uyamayacak durumda oldukları, hep yeniden düzenleme gerektiren bir sürekli düzensizlik içinde bulundukları halde, benim için gözümle belleğim arasında kurulmuş ilişkilerle, en azından baş edebileceğim, aradığımı zorlukla da olsa bulabileceğim bir düzen taşır. Örneğin belli bir kitabı arıyorsam, raflarda da yoksa, yerlerdeki kümelerden hangisinde ya da bir yaprak arıyorsam, belli bir yığının hangi noktasında olabileceğini epey yüksek bir isabet derecesiyle kestirebilirim. Ama epey sık olduğu gibi başka birileri bu öteberilerin en zararsız görünen bir kümesinin bile düzenini değiştirirse, bütün karmaşa içinden çıkamayacağım bir hale gelir. O zaman da bir şey bulmak istediğimde bütün kümeleri yeniden ele alıp tek tek taramak zorunda kalırım. Bunu yaparken de tabii o kalabalıklığı daha da karmaşık hale getiririm. Acaba kovuğunda neler var? Neleri taşıyor? Neleri taşıyıp götürüyor kovuğuna? Götürüp neleri düzenliyor orada? Nasıl bir karmaşa var kovuğunun düzeninde? Nasıl bir düzen var kovuğunun karmaşasında? Hoşlandığı şeylerden biri de denizin dibini taramak. Benim de öyle. Ta küçük çocukluğumdan beri şnorkel kullanmayı öğrenir öğrenmez en büyük tutkularımdan biridir. Denizin yüzeyinde, başım suyun içinde, düzenli soluma seslerimi ağzımdaki borunun içinden işiterek, öylesine dipleri seyrederek yüzmek. Anlaşılabilir doğası dışında, acaba nedir onu bunu yapma, bana bunu yaptırma iten diye düşünmüşümdür. Küçük ve zayıf bir çocukken beni zorla çıkarırlardı denizden. Saatler sonra morarmış dudaklarım ve tiril tiril titreyen omuzlarımla. Niye? Bugün düşünüyorum da sanki yaşamın seyircisi, yalnızca ve bir tek seyircisi olmak istiyor gibi geliyor bana. Deniz diplerindeki bir an bile durmayan değişim, doğanın hiç bitmeyen, hep başka bir çok sürece bağlanıp yürüyen, sürekli değişen görünümleri, görünüşleri. Nasıl da mutluydum o uzak ülkenin kıyısında, kısa ve geçici bir yalnızlık yaşadığım evden çıkıp, kıyıda çekilmiş suların açıkta bıraktığı kumsaldaki kayalarda gezinerek deniz kabukları toplarken. Yaşamın bütün o karmaşık süreci çekiyor onu. Ama yalnızca seyirci olarak, katılmadan. Katılmak istemiyor. Yalnız kalmak, yalnız olmak istiyor. Yalnızlığı istiyor. Ama yalnız olamıyor. Çünkü benim içimde hep. Orada olmak zorunda. Benimle birlikte olmak zorunda. Bundan hoşlanmıyor. Benden hoşlanmıyor. Daha doğrusu, belki bir tek benimle yalnız olsaydı, bu denli yabancı olduğumuz halde, iç içe, birlikte yaşadığımıza göre, o kadar hırçın olmayabilirdi. Benimle yalnız olmadığı, yani bir başkasının, ilişkim olan bir kişinin, bu durumda bir üçüncünün işe katıldığı durumlar asıl onu huzursuz eden. İlişkilerim onu rahatsız eden hep. Daha doğrusu, ilişki içinde ama benim durumum, konumlarım, tutumlarım, tavırlarım, maskelerim. Belki sırf ilişkiler kuruyorum diye değil, yalnızca başka bir kişi, bir üçüncü var diye de değil. Ben, o var diye, o yaptıklarımı yapıyorum ve yapamıyorum diye. Kendim olmuyorum diye, kendimi yapmıyorum diye. Yapamamak çok temel bir kişilik özelliğim. Yapmak isteyip de yapamamak. Yapmam gerekenin değerini bildiğim, önemini kavradığım halde, tam yapma anında, the crucial moment denir yani, gerisin geriye, kovuğuna. Sonra, çok sonra, artık o an geçmişken, yapılacağın, yapılması gerekenin önemi gitmiş, değeri düşmüşken, öyle, öylesine yapmam. Yıllar, çok yıllar sonra. Çok çeşitli olabiliyor yapamamamdan rahatsızlık duyduğu durumlar. En çok ilişkilerimde, isteye isteye geldiğim noktalarda birden ters yüz etmem. Bu o kadar çok yineleniyor ki, gene temel kişilik özelliğim herhalde, neredeyse önceden belli. İsteyip alamamam, aşıp ulaşamamam, çekip bağlayamamam, kızıp bırakamamam, çıkıp gidememem, kesip koparamamam ve bitirip baştan başlayamamam. Bir de kendime bakışımdaki tutarsızlıklar. Uzun zaman kendimi başkalarının gözünden görüldüğüm gibi gördükten sonra, birden o başkalarının beni görüşünü yanlış gördüğümü görmem, beni çok garip durumlara sokabiliyor bu şaşırmalar. Örneğin beni küçümsediğini düşündüğüm bir kişinin aslında beni kıskandığını ya da beni büyük gördüğünü sandığım bir kişinin aslında benim küçük, dar, düşünülmemiş, kendini aldatıcı, zavallı yanlarımı apaçık gördüğünü görmem. Bu durumlarda içimde yakıcı bir öfke duyduğum zaman bilirim ki o da biraz alaycı ve daha kötüsü acıyan bir bakışla seyretmektedir beni. Sonra, bu da başka bir zayıflık olsa gerek, ilişkide olduğum kişileri incitmeyeyim diye yaptıklarım, yalana bile varan incelikler, yüzüne vuramamalar, iyi niyetine yormalar, güçsüzlüğüne vermeler, çok zor durumda, ne yapsın ki, yolu kalmamış demeler, daha neler neler. Ben bu yolla muhtemelen kendimi aldatırken, o da içimden öyle seyreder beni. Üzerimdeki tarasutu, vigilance'ı hiç dinmez. Hep görür beni. Onu hiç aldatamam. Hiç uyumaz. Kovuğu zifiri karanlık olmalı herhalde. Ama ben ne denli uykucunun tekiysem, uykucu Fahir'in oğlu, o da o denli uyumazın biri. Belki hiçbir eylemde bulunmadığı, hiçbir şey yapmadığı, yapamadığı için yorulmuyor. Dolayısıyla uykuya da gereksinim duymuyor. Kovuğunun karanlık olduğu da doğru olmamalı aslında. Benim gözlerimi kullandığına göre, ben gözlerimi açık tuttuğum sürece o da görüyor. Ben gözlerimi kapadığımda kararıyor herhalde kovuğu. Ama düşlerimde, düşlerimin öznesi o herhalde. bilimsel verilerle saptanmıştır ya, kişi belirli aralıklarla hep düş görür uykusunda. Ama yalnızca uyanmadan önce en son gördüğü düşü, onu da kısmen anımsar diye. Ben düşlerimin pek azını anımsarken, o hepsinin her anını görüyor ve unutmuyor. Ya da görüyor, unutmuyor falan değil. O kuruyor zaten onları, yaratıyor onları, kendi istediği gibi. Benim gördüğüm ve unuttuğum düşler, onun kurduğu ve amaçladığı düşler. Düşlerimin kurucusu ve görücüsü zaten o. Ben ne görüyorsam, o da onu görüyor. Gördüklerimi görüyor, işittiklerimi işitiyor, düşündüklerimi biliyor. Uyanıkken de, düşteyken de. Oysa tersi doğru değil. Ben onun düşündüklerini bilmiyorum. Şuradan belli bu. Bazı geceler ben uykudayken beni kaldırır, yürütür. Bu alışılmış anlamda uyur gezerlik değildir. Yorgunluktan ya da sızmışlıktan, kütük gibi uyuduğum gecelerdir bunlar. O da beni kaldırmak, kandırmak için bana olmadık bir şey düşündürür, algılatır. Diyelim evdeki gaz tüplerinde kaçak olduğunu ya da eve hırsız girdiğini. Ben de kanar, kalkar, tüpleri ya da kapıları kurcalar, çişimi yapar yatarım. Hepsini de uyur haldeyken yaparım. Bunları tabii ki birlikte yaşadığım kişilerin anlattıklarından biliyorum. Demek ki onun benimle ilgili bilmediği hiçbir şey yok. Uykudaki halimi bile biliyor. Oysa ben onu hemen hiç bilmiyorum. Pek az bir şeyler çıkarsayabiliyorum yalnızca. Bu durumlar belki onun beni, benim bedenimi, gözümü kullanarak eylemde bulunabildiği durumlar. Ben intoksikasyon altında, zehirlenmişlikten dolayı kendinden geçmiş gibi bedenim üzerindeki denetimimi yitirmiş, uyku, daha doğrusu sızmışlık, stupor halindeyken o bedenimin dümenine geçiyor, beni yediyor, güdüyor, yönlendiriyor. Bu durumlarda bilinç içeriği olarak olup bitenleri bir kavrayabilsem. Ama bu olanaksız. Ben uyuyorumdur. O durumlar bilinç içeriğime katılması olanaksız durumlar. Bir de şu açık. Bana belirli durumlarda istediğini yaptırabiliyor. Daha doğrusu ancak belirli durumlarda karşı koyabiliyorum yapmamı istediklerine. Çoğunluk olağan durumlarda demek ki bana istediğini yaptırıyor. Demek onun istediklerini yapıyorum. Benim istemim o. Benim istemim o. O benim istemimse, ben istemime aykırıyım demek. İstem, istenç, irade, voluntas, wille, will, volity, böyle bir şey varsa, yani kişi yapacaklarını isteyebiliyorsa, eylemleri yapmak isteyebildikleri ve isteyerek yapabildikleri ise, benim kendi istemimin olmadığı söylenebilir. Ben yalnızca oyum. İstediğim ama yapamadığım. Yaptığım ama istememiş olduğum. Çünkü onu ben istemedim. Ben istemeden oldu o. O bensiz oluştu ve beni de oldurdu demek. Bedenimi, stansımı, hatta yürüyüş biçimimi bile belirlemiş sanki. Geçenlerde beni uzaktan, ellerim arkada yürürken seyreden birileri, "Herife bak, bir tarafa eğri yürüyor," dediler. Çocukluğumda bedenim henüz gelişme dönemindeyken, yatağımın üzerine sol tarafıma dönük, sol dirseğim üzerine dayanarak uzanıp, saatlerce kitap okumam olsa gerek bu çarpıklığın fiziksel nedeni. Gene sol omzuma çanta astığımda da bedenime bakan birisi, "Herife bak, herkesin çanta astığı omzu çökük olur, bunun ötekisi çökük," dedi. Ama bu bir sonuç yalnızca. En baştan öyle bir stans edinmemin nedeni neydi peki? Oydu herhalde. Şimdi denebilir ki bunları yazarken kendime, yapmadıklarıma, yapamadıklarıma, es geçtiklerime bir kulp ya da bir sorumlu, evet bir suçlu uydurup, kurup, yaratıp sorumluluktan sıyrılmaya çalışıyorum. Denir de. Dendi de.
Peki sen ne diyorsun ey okur?
Ama onun benden çok da farklı olduğu söylenebilir mi? Ben de onun gibi değil miyim? Ben o değil miyim? O ben değil mi? Gene de sorulabilir bütün bunları oturup yazmanın anlamı nedir diye. Neyi yazıyorum, yazmaya çalışıyorum ki? yazınca daha mı açık olacak gibi bir şey de yazmıştım bir keresinde. Şundan, yalnızca yazmak zorunda olduğumdan, yazmadan edemememden, buradaki ilk tümce kafamda oluştuğunda hemen belli olmuştu bunun, bütün bunların yazılacağı, kendini yazdırtacağı, onun yazdıracağı.
Hem kaderim, alın yazım, hem de istemim, iradem değil mi o benim?
Eskiler bir de yüreği, duyguların, duygulanımların asıl yeri, yani var oldukları yer saymışlardır. Şimdiki bilimimize göre ise yürek bazı sinir düğümlerinin denetlediği özel türden bir kas yapısından başka bir şey değil. Kan pompalamaya yarayan bir tür emme basma tulumba. İçinde kandan başka bir şey de yok. Ne duygu, ne duygulanım. Şimdi, bugün, bu çağda ben ki içimde bir kovukta yaşayan bir yengeç olduğunu söylüyorum. Bir de üstüne üstlük desem ki o yüreğimde bulunan kovuğunda barınıyor. Ne derlerdi acaba? Nerede? Kulakçıklardan birinde mi? Yoksa karıncıklardan hangisinde? Sağdakinde mi yoksa soldakinde? İçime nasıl girmiş olabilir? Nereden gelmiş? Hiçbir yerden. İçimde oluşmuş olmalı. Galiba o ülkülerimin öznesi. Onu ben yaratmış olmalıyım. Yıllar yılı kurduğum ülküler içinde yarattığım özne o herhalde. Olmayacak şeyler düşleyip dururken ortaya çıkarmış, oluşturmuş olmalıyım onu. O da şimdi o olmayacak şeyleri, ülkülerimi istiyor, nesnelerini istiyor. Ben onları kuramadıkça, gerçekleştiremedikçe de sinirleniyor, öfkeleniyor, yan yan eşeleniyor, kıskacını takırdatıyor. Onu kendim yarattığıma göre onunla baş etmenin yolunu da gene kendim bulmalıyım. Çünkü baş etmek zorundayım onunla. Hep Ales'te pundunu bekliyor, beni tam olarak ele geçirerek sürükleyip götürebilmenin. Nereye? Denize ve aya, tabii ki. Oysa o benden hoşlanmıyor ama. Ben onu seviyorum bile galiba. Belki benim de içimde, başka bir yerlerde hafif hafif kıpırdanıyor sürüklenip götürülmek arzusu. Belki benim de bunu özlememdir, onu o kadar güçlü kılan. Zorlukla direnebildiğim kadar güçlü. Bu kıpırdanmalar da yüreğimde oluyor. Yüreğimde duyuyorum onu. Ayakta kırtısını, kıskaç çatırtısını. Demek ki seviyorum onu. Onu kendi yarattığım ne ölçüde doğru acaba? İçimde oluşmuş olsa da benden, benim yaşamımdan bağımsız bir gelişme geçirmiş olmalı değil mi? Bana böylesine yabancı, hatta karşı, giderek düşman olduğuna göre. Buradaki yaratmayı farklı bir anlamda almalıyım herhalde. Bu, ortaya sonunda neyin çıkacağının önceden tasarlandığı, kurulduğu ve kurgulandığı bir yaratma olmasa gerek. Gerçi özgürce ama sonuçlarını bilmeden, bilemeden kurduğum şeylerin ürünü o. Yapabileceğimi sanıp yapamayacaklarımın, yapamadıklarımda yapmak istediklerimi bulduğum, istediklerimin yapılamadığını gördüğüm. Yapılamayanlarımın yaptığı o. Olanaksızlıklarımın oluşturduğu. Benim gerçekleşmemiş anlamlarımı anlıyor o. Benim yaşayamadığım yaşamımı yaşıyor. Bu yüzden istiyor ölümümü. Ben çünkü yaşamamam gereken bir yaşam yaşamışım demek ki. Aykırı yaşamışım. Kendime de, ona da. En dayanamadığı da benim özgürsüzlüğüm, bağımlılıklarım. Bir sürü, herhalde saçma sapan yükümlülükle, ödevle, görevle, sorumlulukla kendimi kuşatmış olmam. Ya da bunlarla kendimi aldatmam. İşte en yüksek değer duygusuyla kurduğum düşler, düşlediğim ülküler hep özgürlüğe yönelikti. O da hep onlarla beslendi, onlardan oluştu. Şimdi içeriğinin çoğunu unuttuğum, unutmadıklarımı da safsakladığım, giderek kirlettiğim o özgürlük ülküsü bu hale gelmişken, kıskacını takırdatmasın da ne yapsın? Ama unutma diye bir şey var mıdır gerçekte? Kişi nasıl unutur ki yaşadığı bir şeyi? Kişinin belli bir andaki bilinç içeriği açısından, o sırada anımsamadığı, örtülmüş, silinmiş, bastırılmış bir yaşanmışlık, bilinç altında, yani yaşadıklarının toplam bağlamı, karşılıklı etkileşimleriyle oluşturdukları bütün içinde, tam da o yaşanmışlık yerinde sürdürür yaşamını. Yalnızca bir sözcük oyunu değildi o söz. Yaşadığın her an, her yaşadığın an yaşar. Yaptıklarına karışır, onları yönlendirir, etkiler. İşte bu toplam bağlam o. Yaşamımın bütün anlarını barındıran, yaşamları sürdüren bütün. O benim işte. Peki ya düşler ne oluyor? Bu sürekli yaşama kuramı gerçekten yaşanmışlar için geçerli olsun diyelim. Ya kişinin yalnızca düşledikleri, hayalinde yaşadıkları, ülke olarak kurdukları, daha doğrusu yaşattıkları, en doğrusu yaşatamadıkları, onlar da mı hep yaşar? Evet, asıl onlar yaşar hep. Yaşamamış olmalarıdır onları yaşatan, sürekli kılan, yaşanıp geçmemiş olmaları. Yaşama geçememiş olmaları yaşatır onları. Budur belki onları zamanın dışına çıkaran, bengi kılan. O onları yaşıyor, ben çoktan pes etmişken. Oysa o ülküler ve onların odağı, özgürlük, en içimdekiydi hep. İçimde bulunan ama hiç ulaşamadığım en derin kovuk, o kovuktaki en değerli şey, yaşamıma tam anlamını verecek tek ülkü, tutulamayan, ellenemeyen, görülemeyen. Bir tek o biliyor onu artık, ben değil. O, o. Kıskacı, özgürlüğünün tutamağı, sanmıyorum herhangi bir canlıya yönelik bir tehdit olduğunu. Sanki simgesel bir şey, takırdaması, kart kurtu. Bir kez deniz kıyısında kıstırdığım bir gerçek akrabasını da denedim. Tamamıyla çaresiz kaldığında tek yapabildiği, Dürer'in Erifia spinifronsunun saldırgan tavrını takınıp kıpırtısız durmaktı. Kıskaç. Çocukluğumda kışları yaşadığım ve sürekli başımı ağrıtan Bozkır kentinden gelerek, mutluluğa en yakın yaz günlerini geçirdiğim sahil kasabasında modaydı. Bir yengeç yakalanıp öldürülür, kıskacı koparılır, kurutulur, içine yerleştirilen halkalı bir telin çevresine eriyik kurşun dökülür, böylelikle elde edilen kolye de bir zincirle boyna takılırdı plajda. Benim de vardı bir tane. Dışı, kabuğu son derece serttir. Bir zırh. Katı, çıkıntılı, dikenli. Oysa içi, bedeni yumuşacık olsa gerek. Narin, fragile, vay. İşte zırh gerektiren bir beden. Duygulanımlarından bilirim bunu. Kimi zaman öfkesi tutunca zorbalık derecesinde acımasız olabildiği halde, kimi zaman özellikle kurmaca, trajik durumlarda, örneğin sentimental bir film seyrederken sulu gözlülük kertesinde duygusal olur. Tabii ağlayan da ben olurum. Zaman zaman da büyüme süreci içinde kabuğunu değiştirmek zorunda kalırmış. O zamanlarda ne yapar acaba? Çırılçıplak, korunmasız, savunmasız, bir devingen et parçası yalnızca. Herhalde o süreler içinde onu gören bir yırtıcı olsa hemen yenilip yutulur. Bunun olmaması için olmadığı zamanda herhalde hiç kimsenin ulaşamayacağı bir kuytuya, bir kaya kovuğuna sığınır. Bir biçimde beslenmeye çalışarak yeni kabuğunun oluşmasını bekler, yeni zırhının. Sonra yeni ve daha büyük, geniş, katı kabuğuyla çıkar ortaya. Hiçbir yaratık, kimse gelemez artık şimdi onun üstüne. Yepyeni ve sapasağlam, daha kalın ve katı kabuğu. Spinofrons, dikenli cephesi, daha keskin ve daha güçlü kıskaçları vardır artık kendini savunmak için. Oysa o kuytuda, yeni zırhı oluşmadan önce geçen süre içinde, acı doludur, yumuşacık, vulnerable, güçsüz olmaktan acılı, zedelenebilir. Zavallı. Kim? O mu? Ben mi? Evet, temelde bu. Hayallerim, düşlerimle gerçeklerim arasındaki sallantılı konumum onu rahatsız eden. Gerçekleşemeyecek düşler kurarken yarattım onu demek ki. Şimdi hayalle gerçek, ta yıllar önce de düşünmüştüm bu aykırılığı, arasında kalan da o. Ya ben? Ben gerçekleşmemiş düşlerimin gerçekliğini yaşıyorum. Hatta yaşatıyorum bile. Ama o saf haliyle tuttuğu ve saf haliyle gerçekleşmesini beklediği o hayal ülküler, ki bunlar onun hiç de düş değil, temel ve biricik gerçekliği, benim dünyamda, benim gerçekliğim içinde yapayalnız, yabancılaşmış kaldıkça beni suçlu buluyor, kıskacını takırdatıyor. Başka ne yapsındı ki? Onu aldattım. Şimdi üstün mü saymalıyım kendimi? Onu oyunuma gelmiş bir zavallı yerine koyduğuma göre. Benim asıl zavallı. Ülkülerime ve ona ihanet ettim. Alçan tekiyim ben. Şimdi bunu yazmışken bile gene, üstelik hiç de yetmez, bir şey de ifade etmez yazmış olmak. Yaşamımda ne yaptım ki? Beynimi yok etmekten, ortaya çıkarabileceklerimin yanından geçmekten, yaşar kılabileceklerime es geçmekten başka. Kendimi aldatmanın ve kimse, neyse, bir Bengi instance önünde aklanmaya, olduklarımı haklı göstermeye çalışmanın yolundan başka bir şey değil şimdi bunu yazmış olmam. Beni götürmek istediği yere götürdüğünde asıl o haklı olacak. Benim saf, katıksız, yalın, temiz hayallerimi edinmiş, koruyor. Kovuğuna taşıdıkları, kovuğunda düzenli tuttukları bunlar. Hiç unutmadıkları. Bense o hayallerin unutmuş olduklarıma, hala anımsadığım, canlı tutmaya çalıştıklarıma bile aykırı düştüm yaşadıklarımla. O da bütün yaşadıklarımı gördüğünden dayanamıyor bu hallerime. Ondan nefret etmeliydim herhalde aslında. Ama ona garip bir sevgi duymaktan öte müteşekkir olduğumu da hissediyorum. Ama o bu duygularıma da gene soğuk bir sessizlikle yanıt veriyor. Belki ona bir biçimde ulaşabilseydim, amaçlarımı, çünkü bunları bilmiyor, yalnızca yaptıklarımı görüyor, aktarabilseydim ona. Ondan da hayallerimi, düşlerimi, benim ülkülerimi, onun gerçeklerini alabilseydim, geri alabilseydim. Demek amaçlarımla ülkülerim aykırı birbirlerine. Daha doğrusu amaçlarım saydığım ve herhalde kendiliğinden benim gerçekleştirme sandığım ama aslında zaten olması gerekenlerin ortaya çıkışı olarak eylemlerim yoluyla var olanlar, düşlediğim ve gerçekleşmesini istediğim ülkülerime temelden aykırı. Asıl gerçekliklerim olmasını isteyebileceğim ülkülerimi o yaşatıyor. Ben de ancak ondan öğrenebilirim, geri alabilirim onları. Ama hiçbir iletişim yolumuz yok. Onun için anlam imgelerden kurulu bir şey olmalı. Düşlerimin öznesi o olduğuna göre. Oysa ben yalnızca dilsel, giderek yalnızca yazılı, arada bir eğretilemeli anlamı tanıyorum, biliyorum. Çok iyi bildiğim de söylenemez ya. Nasıl anlaşabilelim ki? O yaşadıklarımdan çıkmış olsa da benim unuttuğum, belki sildiğim, artık anımsamadığım ya da unutmadıklarımda artık yalnızca anı olarak kalan, geride kalmış ve ancak anımsanabilecek yaşantılardan çıkardığı imgeleri kendi anlam gerçekliği olarak kurmuş. Ben o yaşantıları ve imgeleri, unutmadıklarımı çoktan ister düz ister de eğretilemeli tümcelere çevirmişim. Anlam içeriklerimiz arasında fark yok ama anlaşma yolumuz da yok. Nasıl anlayabilelim ki birbirimizi? Onun benden anladığı, çarpıtılmış, benim yaşamımda artık gerçek karşılığı olmayan bir dizi imge. Benim ondan anladığım, artık anımsamadığım ya da yazıya dökerek aktardığım, eğretilediğim, yani kirlettiğim bir dizi anlam içeriği olmuş. Tümceler arkasına sıkışıp kalmış, bulanık yaşantı odakları. Anlaşmamızın yolu yok. Oysa ulaşabilseydim, onun kovuğunda ne büyük bir hazine bulabilirdim. Yaşamımın bütün ülküleri, hayalleri, düşleri, değerleri, amaçlarım, ereklerim, hedeflerim, tertipli, düzenli, anlamlı bütünlükler içinde, orada pırıl pırıl, hiç eskimeyen, yıpranmayan, geçip gitmeyen bengilikleri içinde. Kırk aramilerin mağarasındaki hazine gibi. Artık çok geç. Oraya giremem. Girebilseydim bile cesaret edemezdim buna. Yeniden karşı karşıya gelmeyi göze alamazdım o zenginliklerle. Giremezdim. Açıl susam açıl şifresini bilseydim bile diyemezdim. Söyleyemezdim onu. Zaten bilmiyorum işte. Aslında iletişim yolu açısından da anlaşma olanağımız yalnızca tek yönlü. Ancak o bana bir bildirimde bulunduğunda açılıyor. Bense ona kendiliğimden ulaşamıyorum. Benden çıkıp ona doğru yürünebilecek bir ileti yolu yok. Buradaki sözüm ona irdeleme de hiçbir anlama gelmiyor herhalde. Demek ki benim onun daha varlığından haberim olan durumlar bile onun bana bir iletide bulunduğu, benim de onun iletisinin, dolayısıyla da kendisinin farkına vardığım durumlar. O bana seslenmeden ben onu işitemiyorum. Sezinleyemiyorum bile. İletişim değil, ileti, kapımızın anahtarı onda. Aramızda bir yol değil, kapılı bir koridor var. Tek yöne açılan, çoğunlukla da kapalı duran bir kapı. Bu ne kadar sürebilir? Dediğim gibi, beni sonunda ölüme, ölümüme, ölümüne, ölümümüze götüreceği belli. Peki ya öncesi? Hiç belli değil. 2. İçimde bir yengeç var. Ona egemen olmalıyım. Öyle hemen çabuk bir ölüm istemediğimden değil. Böyle bir ölümün gününün geldiğini görebilsem hemen isterdim onu. Daha kurabileceğim yaşam olanakları görebildiğimden, istemim sürdüğünden, o tükenirse ben de onun istediğini yaparım. O koridoru yürümeyi öğrenmeliyim. O bana egemen ama özgürlüğüme engel değil. Onun suskun kovuğuna çekildiği, kapıyı kapalı tuttuğu zamanlardaki özgürlüğüm. Bunu etkin kılmalıyım. Ona egemen olmanın tek yolu bu. Yalnız olmayı öğrenmeliyim. Aslında öyleyim. Ama bunu bir bilinç içeriği olarak edinip, bir eylem biçimi olarak uygulamalıyım. Onunla aykırı düştüğüm noktalar, özgürlüğün gereklerini gerçekleştiremediğim noktalar olduğuna göre, onun benim üzerimdeki belirleyiciliği, benim özgür olmamı gerektiren, onun benim özgür olmamı istediği o yolda iletide bulunduğu belirlemeler. Benim üzerimde egemen olmasının yönelimi, benim özgürlüğüm. Ben özgür olayım diye bana egemen olmaya çalışıyor. Ama işte ben özgür olamıyorum. Yani o bana egemen olamıyor. Dolayısıyla ben ona egemen olmalıyım ki özgür olabileyim. Ben ona egemen olduğumda o bana egemen olabilecek. Özgürlük. Nedir ki bu tam olarak? Kişinin kendini geleceğini açabilmesi desem? Ya peki bu irdelemenin başından beri geçmişimi açmaya çalışmıyor muydum? O büyük hazine, geçmiş yaşamım değil miydi peşinde olduğum? Nereden çıktı şimdi birden gelecek? Geleceğim yok sanıyordum, gelmeyecek sanıyordum. Oysa çıktı geldi işte, burada. Şimdi de sıra bende. Pekala, kendini geleceğine açabilme. Burada küçük bir numara yok mu? Açabilme zaten özgürlüğü, yapabilmeyi içermiyor mu? Kocaman bir totoloji değil mi bu tanım? Değil. Nasıl o kır karamiler mağarasının ulaşamadığım ama gene de benim içimde bulunan bir yer olması, içindekilerin de benim ülkülerim, benim amaçlarım, benim değerlerim olması bir çelişme değilse, geleceğime açılmamın geç, gecikmiş, geciktirdiğim olsa da gene de yapabileceğim bir şey olması bir çelişme değil. Özgürlüğümün de hep bir olanak olması ama gerçekleşmeden kalabilmesi ya da kalmayabilmesi gene bir olanak. Gerçekleşmesi bana bağlı. Cesaret de bu yüzden gerekli. Çünkü unuttuklarım ya da sildiklerim de olsalar, yaşantılarım benimdir gene de. Bendedirler. Onları yeniden etkin, yaşamımda söz sahibi yapmak da elimde. Değilse hiçbir şeyim yok demektir gerçekten. Gerçekten bütünüyle kirletmişim, hiçleştirmişim, çıkmazlaştırmışım yaşamımı demek. Bu yüzden yeni iletişim yolları bulmalıyım, yaratmalıyım, anlaşmayı olanaklı kılmalıyım. Burada gerçek olmakla gerçeklikli olmak gibi iki olanağı zorlamalıyım. Gerçektim tabii ki şimdiye dek. O içimde taşıdığım da bir gerçek. Ama gerçeklikli olamadım ona demek ki. İletişim yollarımızı tıkayan da buydu. Gerçeklere takılıp kala kala ülkülerimi göz ardı ettim. Onlara gerçeklikli olamadım. Çünkü bu gerçeklerin dışına çıkabilmeyi de gerektiriyordu. Düşlerimi de yaşamımda etkin kılmayı. Oysa ben gerçek, dürüst, doğru, doğruluklu olacağım diye gerçeklikli olma olanağımı, yani asıl gerçekliğimi, ülkülerimde, hatta düşlerimde, hayallerimde bulunan anlamı safsakladım. Demek amaçlarım gerçekleşirken, ülkülerim gerçeklikli olamadı. Bu yüzden de gerçekleşen yanlarım, asıl kendim olmamın olanağını taşıyan yanlarıma aykırı düşüp durdu. Bu yüzden kızgın bana. O, benim tam en kendim olduklarımı, herhalde zorlukla, güçlükle, belki umutsuzca yaşatırken, ben kendim olmadıklarımı yapıp durmuşum. Bu yüzden müteşekkirim ona. Benim kendi olmamın koşullarını saklamış, korumuş, yaşatmış. Bunları şimdi teker teker yeniden bulup, kurup, anlamlı kılabilirim onun sayesinde. Ülkülerimin benim için de gerçek olabileceklerini düşünebilirim artık. Çünkü artık bir sokağım, bir kıyım, bir geçidim var. Ama nasıl da zor bu. Hep yıkım ve kıyım duruyor çünkü geçmişimde. Hep aykırılık. O da anımsadıklarıyla hem temiz kalabilmiş düşlerimi koruyor ama hem de yaşadıklarımın nedenli karışık, bulanık, kirli olduğunu anımsatıyor bana. Bu çatışma dayanamadığı. Uzun zamandır sessiz durmasını nasıl anlamalıyım acaba? Kendimi toparlamaya, toparlanmaya, çalışmamı onaylıyor gibi ama bu yazdıklarım da önceden belli bir noktaya değin, sanki kendiliğinden akıp giderken içimdeki sıkıntı, bütün bunların sonunda gene hiçbir yere varmayacağımı gösteriyor olmalı ona. Bir zavallıyla bir alçak olma arasında gidip geliyor kendimi yargılamam. Çünkü aldattığım kendim de aslında. Bunu hala burada bunları yazarken de yaptığım söylenebilir. Ey okur, dikkat et. O renk bulundu. Bir yandan düş olduğunu bal gibi bildiğim şeylerin gerçekte bir karşılığı olabileceğini de, evet, gene kurdum. Bunların gerçekleşmesini beklerken, bir yandan da onların aslında gerçeklikte karşılığı olamayacağını gene kurdum. Her iki durumda da kendimi avuttum, pohpohladım, aldattım. Oysa düşlerimi gerçekten gerçekleştirmeye cesaretim olsaydı, beklemektense işe girişip en azından başarısız da olsam, gerçek ve evet, hak edilmiş bir yıkıma ulaşabilirdim. Ya da korkaklığımı açıkça kabullenerek, gerçeklere boyun eğip, düşlerimi bir kenara atabilir. O zaman da gene hak edilmiş bir lanetlenmeyi gerçekten yaşayabilir. Sonunda da pısırık ve sessiz bir ölüm bulabilirdim. İkisini de yapmadım. Ne o uca ne buna gitmedim. Yürüme diye diye vardığım Kafka'nın komşu köyü oldu işte. Böylece de ortada bıraktım kendimi. Onu da. Kıskaç takırdatmasın da ne yapsın bana? Evet, zavallı bir durum. Ama evet, bunu da söylemeliyim. Harika bir durum aynı zamanda. Nasıl mı? Bunca acı çektikten sonra ve şimdi burada bunca acı içindeyken durumumu harika sayabilmem yalnızca bir felsefe tarihi saplantısı değilse çok garip sayılmalı. Öyle de. Çünkü güce hiç el atmadım. Bireysel ilişkilerimde bazen işlerim gereği zalim olduysam da zulümüme uğrayanlar hep bildiler aslında nedenli yumuşak olduğumu. Bazen kullandılar da bunu bana karşı. Kişisel ilişkilerimde ise hep zedelendim işte. Hep güçsüz kaldım. Neden bilmiyorum. İşin kötüsü öyle güçsüzken aynı zamanda hep de zedeledim kişi olarak ilişkide olduğum kişileri. Şiddet diye birkaç kez inlemişti ikinci gece. Boşluktan kurtulunamıyor ki. Önemli olan tek şey nedensizce yazman. Kuytuda olmak da gerekmiyor, hiç kimsenin ulaşamadığı bir yerde olmak için. Her yer kuytu zaten. Öylesine ölüme doğru sürüklenip giderken, kendi boşluğunu, kuytu içindeliğini, işte kovuğunu da birlikte götürür kişi. Toparlanmalıyım. Hiçbir işe yaramadığını bile bile. Hiç. Acaba şu zırhım mıydı başıma en çok belayı açan? O çelişkili duygulanımlarla yaşamın içinde zaten zorluk içinde olan konumumu bir de başkalarına, ötekilere, sevdiğimi sandıklarıma ve beni sevdiklerini sananlara iletememek. Evet. İletmemek. İletmek istememek. Bu çok daha zorlaştırdı yaşamayı. Öfkemi de o ötekilere yöneltirken yumuşaklığımı iletemedim onlara. İşte hep zırhımı gösterdim onlara. Sert oldum. Ama aslında olduğum yumuşaklığı olamadım. Çok sonra bile.
Niye?
Zedelenme beklentisinden. Yani korkaklıktan herhalde. En baştan başlamalı. Çocukluğumun yerleri. Okula sapılan yokuşun altındaki köşe apartmanın sokağa göre epey derinde kalan ıssız arka bahçesindeki kömürlüklerden kilitlenmemiş olanı 27 Mayıs paketi. Sahil gazinosuna gidenlerin geçmediği tozlu yolun yanında uzanan yüksek duvarın ardındaki sessiz bahçe. Kitap, erik ve sigara. Luna Park'ın kullanılmayan yan kapılarından birinin aralığından girilerek ulaşılan bakımsız ve güdük ağaçların oluşturduğu kuytu yeşillik. Grapefruit ve meyve bıçağı. Okul binasının arkasındaki kalorifer dairesinden başlayarak ucundaki tiyatro salonunun sahnesinin dibine dek ulaşan karanlık dehliz. Meşale. Hangisi önce, hangisi sonra? Hep kaçış yerlerim, kovuklarım. Hep kaçtığıma göre hiç özgür oldum mu diye sorulabilir. Zaten bundan başka tek bir sorum var. O da ancak bu yanıtlanabilirse sorulabilecek. Toplumsal ilişkilerimde hep o görüntüyü verdim. Hatta belki toplumsal ilişkiler içinde özgürlükten ne kadar söz edilebilirse özgür oldum. Tabii büyük bir yüreklilik görüntüsü içinde bastırdığım istifalarım kaçma açısından nasıl değerlendirilebilir bilemiyorum. Ama ya asıl önemli olan alanda, kişi ilişkilerimde? Kalemim olmadın demeye gidiyor. Ama aynı anda ya peki bu sorusu geliyor. Şu anda burada bunu yazarken, nelerden geçip bu noktaya gelmişken, yarım yamalakları dışında sahip olduğun kişi ilişkisine, sadece kişi ilişkisi olan o ilişkiye ulaşmışken, özgür olmadığını söyleyebiliyor musun? Bilemiyorum. Yoksa işte tam da bu mu? Bilmiyorum. Bu değil. Çaresiz kaldığım durumlardaki yırtıcılığım, işte herhalde hiç de özgürlük göstergesi, belirtisi değil. Daha çok kendimi denetim altına almam gereken durumlarda ortaya çıkıyorsa bu çaresizlik, o zaman... Özgürlük, hiçbir zaman çözemeyeceğimi bildiğim bu sorunla hep yeniden didişmek, boğuşmak, yaşamımda da, yazdıklarımda da. O, onu o en derin kovuğunda koruduğuna göre... Ama eyleme geçemeyen, salt ülke olarak korunan özgürlük, özgürlük müdür? Galiba. Hiçbir zaman ulaşılamasa da bir ülke olarak, yani sürekli gerçekleştirilmeye çalışılan, hiç vazgeçilmeyen, hiç göz ardı edilmeyen olarak tutulabilirse, gerçekleştirilemese bile gerçeklenebilir mi? Gerçekliğe giremese, hep orada, ileride, ulaşılmamış ve ulaşılamayacağı bilinen noktada olsa bile, bu yolla sürekli yaşamın içinde tutulur, korunur, anlamını verir. İşte pes etmemeliyim bu yüzden. Çünkü pes etmek gerçekten de gerçek dışı kılar onu, onları. Evet, zamanın dışında olmak. Nasıl demişti o gecikmiş usta? Her an şimdiyi yaşayan bengi yaşar. Anın hakkını vermek, her an dolu olabilmek. Bu bütününde olanaksız olsa da, her anını sürekli ve tam olarak dolduramaz kişi yaşamının. Böyle anları çoğaltmak, yoğunlaştırmak, birbirine bağlayarak büyütmek. Bunun için güçlü olmak gerekir. Oysa belirli bir bakımdan yepyeni olmayı, yenilenmeyi becerdiğim söylenebilse bile çok güçsüz hissediyorum kendimi. Evet, pes etmemeliyim. O sözü de anımsayarak, yaşamına güçlülük verecek tek şey güç eksikliği duyman olacak. Her şeyden önce, bu da bana hiç de ben istemeden verilmiş bu budalalığı hemen şimdi sona erdiremediğime göre sürdürmeliyim diye düşünerek değil, o anları, anlamlarını ve güzelliklerini bilerek, acı bedellerini de ödeyerek bilinçle yaşarsam onlar hep yaşarlar. Bu da ben olurum işte. Özgürlüğüme bir de öteki gözle bakabilirim. Bugün geriye bakınca gördüğüm, bazı şeyleri farklı yapsaydım bulunabileceğim ama yapmadığım, daha önemlisi öyle yaptığım ve dolayısıyla bulunmadığım o kadar çok yer var ki. O yerler bugün içinde olmak istemeyeceğim, istemediğim yerler olduklarına göre benim için yanlış yerler olurlardı. Demek ki bugünkü yerime girmem, ancak onlara girmememle olanaklı olduğuna göre bugünkü yerimi doğru yerim olarak görebilirim. Şimdi şu anda buradan geri dönüp bakıyorum. Kendimi şu anda yazdığım satırların yazarı olarak nerelerden nereye, işte şimdi buraya gelmiş kişi olarak görüyorum. Onaylıyorum bu yeri. Hiç takırtı yok. Aykırı yaşadığım doğru mu öyleyse? Gerçekleştirebilecekken de gerçekleştiremediklerim özgür olmadığımı mı gösterir? Yoksa tam tersini mi? Gerçekleştirebileceğim bir şeyi gerçekleştiremeyebilmek olumsuz anlamda da olsa özgürlük değil mi? Çünkü istenenleri yapabilmek değildir temelde özgürlük. Yalnızca yapabileceklerini istemek, her ne kadar tutsaklık olsa da. Daha çok yapabilip yapabileceğini bilmeden istemek, sonucunu bilmeden de yapmaya girişmektir. Tabii ki böyle bir girişim çoğunlukla başarısız olacaktır. Ya da en azından beklenen belirgin bir sonuç olmadığına göre hiç beklenmedik bir biçimde sonuçlanacaktır. Ama işte tam da özgür olmasını sağlayan özellik değil midir bu? Bunun iş hayatımdaki karşılığı olağan sayılan tutumun tam tersini uygulamam oldu. Hiçbir zaman istifa etmek için bir sonraki işi bulmayı beklemedim. Hatta tersine, inatla yeni bir iş aramadan istifa ettim bütün işlerimden. O zaman işte bu beklenmedik sonucu da sevmez mi kişi? Hiç de amaçlamadan, o biçimde oluşacağını bilmeden ama isteyerek ve uğraşarak ürettiği bir şey. Çocuğu gibi. Bu anlamda yarattığım, dolayısıyla sevdiğim söylenebilir onu. Baş etmek, egemen olmak, denetim altına almak. Bu da yanlış bir yaklaşım herhalde. Nasıl bir baba çocuğu üzerinde egemen olduğu duygusunu duyarken yanlış bir duygu duyuyor olursa, çünkü çocuk kendine özgü bağımsız gelişmesini başlangıçta belli belirsiz, sonradan açıkça sürdürmektedir. Aynı şekilde ben de ona egemen olabileceğimi düşünürken yanılıyorum herhalde. Hem onu sevdiğimi söylüyorum. Sevgi bazen bir çekişme, bir hırlaşma, bir güçlülük yarışması olsa da temelde ancak eşitler arasında kurulabilecek bir ilişki değil mi? Sevdiğine egemen olmaya çalışan, onda sevdiği şeyi, onun o olmasını çelmiyor mudur? Şuna benzer bir tümce geçiyor aklımdan günlerdir. Bunu ancak deniz kıyısında sürdürebilirim ve yalnız. Oysa günlerdir denizin karşısında yalnızken ancak şimdi oturup yazabiliyorum. Ülkülerim, olmayacak şeyler olmadıkları kanıtlandı artık diyebilir miyim? Kurdum mu? Bu soruya hemen ve yekten bir yanıt verememem, olumsuz yanıt anlamına gelmese de bir kuşku payı kalıyor demek ki. Gene de yaşadığım yücelikler ne ölçüde benden kaynaklanıyor? Onu da içimde oluşmuş olarak düşünmek, bir anlamda ne kadar doğruysa da bir başka açıdan bir o kadar da yanlış. Sıradan bir etkilenme envanteri çıkarmak anlamında bile ne çok yerden gelme, ne çok etki bulunabilir üzerimde. Çözümlemesini bilen biri ne güzel çözümlerdi beni. Bir burç üyesi, şu gün, şu yıl, şu saat olarak bile, yıllar önce bir başkasının yıldız haritasında bile bulunabilirdim. Bulunmuşum bile. Ama yetmezdi. Eksik bir şey kalırdı gene de. Bu da işte o olurdu. Gerçekleştirebilmiş olsam da, olmasam da, ülkülerimin öznesi. Ben. Evet, yürek. Artık epey iyi tanıyorum onu, ne kadar ağır gelse de. Ve işte seviyorum onu. Sevmenin olanağını çok eskiden bildiğim halde, ancak çok geç, gecikmiş yaşımda, gerçekten öğrendiğim bir şey olduğu söylenebilse de. Yazmam da bunun bir parçası herhalde. Yaşamımı, yaşadıklarımı yazılı hale getirme, çok zor yazan biri olduğum halde, hep bir tutku oldu. Sanki nasıl yaşamda uygun ve yerinde bir eylemde bulunmak, yaşama anlam ve önem veren bir şeyse, aynı şekilde düzgün ve iyi düşünülmüş bir tümce kurmakta, yaşamakta, yaşamış olmanın sonradan da olsa anlamını ve, evet, kullanmak zorundayım bu sözcüğü, değerini sağlayan bir şeymiş gibi geldi bana hep. Çok temelden yanılıyor olabileceğimi de yadsıyacak değilim. Ben böyle yapmak istedim. Bazen yapmak zorundaydım ve yaptım. Yazdım. Hepsi bu. Bir avuntum mu demeli? Yoksa kanıtım, güvencem, o oldu. İyi toparlanmış bir tümce kurabildiğim durumlarda sessizliği, yani sessiz onayı, bana yanılıyor olmadığımı, yanlış bir iş yapmadığımı sezinletti hep. Yoksa yazarken es geçmek kadar kulp bulmak, gerçekte yazman gerekeni yazmamak, gerçek olmadığını bildiğin bir şeyi yazmak o kadar kolay ki. Şimdi de ey okur, istesem o denli kolaylıkla aldatabilir, kafaya alabilirim ki seni. Hem tam da bunu yazmakla, şimdi burada öyle yapmadığımı nereden bilebilirsin ki? Ama kendini aldatmak olurdu bu. Şu hem en kolay yaptığımız, hem de bir türlü yapamadığımız iş. O işte benim kendimi aldatmamın engeli. Bu anlamda benim kendim olduğu söylenebildiğine göre, bütün bu işten de sorumlu olan yalnızca benim. Bedenim yaşlılık sürecine girmişken, içimde duyduğum bu garip canlılık, Hölderlin'in gençliği, bir tür gençleştirilmişlik. Yanıltıcı mı? Gerçi kanıtları var. Ama gene de o kuşku hiç durmaz ki. Acaba? Çocukluğumdan beri hiç değişmeyenin, onun gelişme süreciydi herhalde, o uzun saatler biçimlenişi. Hala kendime de çok garip gelir bedenim. Bedenle eylem arasındaki bağlantıyı böyle kurmuşken, isteyerek yapman nasıl bir anlam kazanıyor ki? Bir kelime oyunuyla, o bana istediğini yaptırdığına, o da ben olduğuna göre, demek ki ben istediğimi yapıyorum diye bir sonuç çıkarabilirdim. Budalaca bir sonuç olurdu bu. Çünkü o felsefe ülküsü, bilinçli ve istemli eylem nerede kalırdı ki? Şu anda bunu da çözecek durumda değilim. Zaten kim çözebilmiş ki ben çözebileyim? İstemine aykırı olmayı da bilinçli olarak isteyebilmeli kişi. Peki bu üst istem de bir o kadar çelişik değil mi? Hatta çözmeye çalıştığı sorunu katlayan, ikiyle çarpan bir çelişki üretmiyor mu? Bu da soru mu? Yapmamı istedikleri bu bensem, o zaman aykırı değil miyim mi demek bu kendime? Bu da mı bir kelime oyunu? Bilmiyorum. Şu anda duyduğum garip bir çelişki. Bir yandan yaşamımın anlamı kusursuz bir biçimde gerçekleşmiş gibi. Orada tam ve dolu olarak eksiksiz beni bekliyormuş gibi. Öte yandan yaşamım boyu kendimden kaynaklanan ve olmasını istediğim hiçbir şeyi gerçekleştirememişim gibi. Burada bunaltıcı bir yalnızlık içinde her yanım boş, eriyormuşum gibi. Bunu da isteyebilirsem. İşte kişi uyur gezerken yaptıklarının sorumluluğunu da üstlenebilseydi ama hesabını da verecek durumda olarak o zaman bilinçten söz edilebilirdi. Bu bende var mı? Bilmiyorum. Bir görebilsem, görebilseydim. Şimdi de bu. O düşlerimin kurucusuysa bana bir yandan hiçbir şey kalmıyor demek. Bir yandan da o bense her şey kalıyor demek. Özgürüm demek. Ama nasıl da bungun? Özgürlük demek mutlulukla bağdaşmıyor mu? Aykırı mı ona? Kişi özgürse mutsuz olmak zorunda mı? Bu da nasıl bir çelişkiyse. Hep yüklenip. Sonunda yalnızca o geri bakışlı anda geri dönüp pekala iyiydi diyebilmek yalnızca. O kadar. Bu da yetebilir. Dün akşamki düş. Çok karmaşık ve karanlık bir yapılar dizisi içindeyim. Çıkmaya çalışıyorum, odalardan odalara, salonlardan salonlara. Kapı sandığım yerler bulup kurcalıyorum, uğraşıyorum. Çıkış yolunu bir türlü bulamıyorum. Etrafımda sanki hep birileri var. Civar odalardan seslerini işitiyorum ama göremiyorum. Sonra birden sanki her şey geri çekiliyor. Sesler duruyor, bir dinginlik oluyor. Gayet sakin, altından ışık sızan kapıya yöneliyorum. Açıyorum. Işığı yanan koridorla kapısı açık tuvalet. Uyanıyorum. Ayaktayım. Demek bütün o yapılar dizisi iki yatak ve bir komodinden ibaret küçücük odaydı. Ben de uykumda geziyordum. O dinginlik anı da herhalde uyanma anımdı. Ama sanki düş uyanıklığım içinde bir süre daha sürüyor. Bu yüzden hangisinin nerede bittiğini, ötekinin nerede başladığını tam olarak kestiremiyorum. Bu noktada akla şöyle bir soru geliyor. Onu düşlerimin öznesi, kurucusu ve görücüsü saydığıma göre, bir de benim gözlerimi kullandığını düşündüğüme göre, düş görürken aslında gören o, ben değil miyim? Hemen akla gelen bir olgu, düşlerin düş gören için her zaman anılar olması. Düş görme sırasında, çünkü düş gören uyuyordur, bir şey görmüyordur aslında. Düş uyandıktan sonra anımsadığıdır. Bu da düşün gerçek yaşanmışlığı hiç olmamış bir yaşantı olduğunu gösteriyor. Bir başka açıdan, yaşanmış ve şimdi anı olmuş bir durum, bir olay için iki ayrı varoluş kipi varsayarız. Biri yaşanılış sırasındaki kipi, öteki şimdi anı olmuş kipi. Diyelim o durumu, olayı tespit etmiş bir fotoğraf varsa elimizde, bu o durumun, olayın, en azından bir anının yaşanan gerçekliğini yansıtır. Oysa o durumla, olayla ilgili anımızda bulunan birçok enstantaneye başka bir gözle bakarız. Biliriz ki anılar olarak başka türden bir varoluşa sahiptirler. Başka türden bir gerçekliktirler. Bu onları anımsama, geri çağırma anında her ayrı şimdi de yeniden biçimlendirdiğimiz, bir miktar değiştirdiğimiz, giderek çarpıttığımız, yanlış anımsadığımız bilincinde de görülür. Biliriz ki şimdi anımsadığımız, gözümüzün önüne getirdiğimiz o asıl geçmiş gerçeklikten özünde farklıdır. Bu anlamda yanlış olabildiğine göre bir aslı, gerçeği de vardı. Düşler öyle değil. Düşlerle ilgili o ilk asıl yaşanmışlığa hiçbir zaman gerçekte sahip olmamışızdır. O sırada uyuyoruzdur işte. Düş daha başından bir anıdır. O zaman onu yaşamış olan, onu anımsayan değildir. Ama bir anı olarak var olduğuna göre bir ilk, asıl yaşanmışlığı da olmalı. Demek ki bir başkası yaşamış onun ilk gerçekliğini. İşte o. Demek benim gözlerim kapandığında onun önünde sonsuz bir görüntüler dizisi açılıyor. Benim ilişkilerimdeki hallerimi hep görmesi de bu anlamda alınmalı. O tarassut yaptıklarımı sürekli bir değerlendirmeden geçiren, sürekli ölçüp biçen bir bakış. Hiç durmayan, hiç kapanmayan gözleri hep üzerimde. İlişkilerim, evet. Yaşamımın biricik anlam odakları ve tükenmez acı kaynakları. Başka nasıl olsundu ki? Ki bunu yazmıştım. Bugün geride ne bırakıyorum diye düşünebiliyorum. Kopmuş, gitmiş, son bulmuş ilişkilerden ötekilere ne kalıyor benden? Sanıyorum ilki hüzün. O hep gelir. Keşkenin sınırına ulaşan, ağır bir üzüntü de taşıyan ama yaşanmış doluluğa çek git diyemeyen hüzün. En azından üç ayrı yüzde görmüştüm onu. Farklı durumlarda ama hep benden, benim bir eylemimden kaynaklanan durumlarda. Üstüme yoktur hüzün vermedi. Sonra kırıklık, burukluk, yitiklik. Evet, acı. Onda da bir hayli becerikliyimdir. Artık geri çevrilemeyecek bir sürecin sonuyla, bir şeyin sonsuza dek yitirilmiş olduğu bilinciyle gelen yılgı, yenilgi, yıkım. Hep buna benzer şeyler oldu ötekilere bıraktıklarım galiba. Hep değer yitimleri. Şimdi ummak istediğim tek bir şey var. Bütün bu yitim içinde, o sevdiklerimde, geriye benimle ilgili saygıya benzer bir şeylerin kalmış olması. O üçüncü temel değeri buluşumu anımsıyorum. Ben de iki yandan da yitim içindeyken farkına varmıştım onun. Ne halt edeceğini bilememe durumu içindeyken gelmişti kendiliğinden. Geride birazcık da olsa saygı bırakabilmişsem ne âlâ. Yoksa da yoktur işte. Öyleyse de haklıdır demek ki alayıyla da acımasıyla da. Şimdi de kaç yıl, neler ve kimler geçti. Oysa buraya döndüğümde yalnızca bir sayı değişikliğiyle 3 yerine 5, durum aynı. Zavallı yanlarım da çoğalmış, onları görenler de. İlerleme kaydetmişim demek öyleyse. Alaya başvurmamdan belli oluyor. Şimdi öyle bir acıyla karşı karşıyayım ki, bunu buradaki yazma tarzımla içimdeki yengece yedirebileceğimi her iki anlamında da sanmıyorum. Zaten çok uzun zamandır hiçbir işaret gelmiyor ondan. Ne bir uyarı, ne bir itiraz, ne bir kıskaç takırtısı. Hiçbir şey. Bunu artık yazıp bitirmem, yalnızca başlangıçta konmuş yazış alanı yüz ölçümünü doldurmam olacak. Saya saya geri gitmem. Çünkü artık arkamda bırakıp durduğum paramparça yaşam süreçleri de onların mahvından kurtarmaya çalışıp bütünlüklü olsunlar diye düzenlediğim metin toplamları da karşılarında en yüce soru ve ünlem işaretlerini buluyorlar. Garip ya işte, bu metnin de tamamlanarak bitirilebilmesinin olanağını sağlıyor bu. Oysa nasıl da kendinden emin bir gerçeklikle kondurmuştum o ilk tümceyi kitabın başına. Ölüm yaşamdan daha belirgindir. Ölüm kesindir. Oysa yaşam, al bakalım sana kesinlik. Artık soru buradan nereye gidebilirim değil, artık bu metni nereye kadar götürebilirim sorusu. Yapmam, daha doğrusu yapamamam da zaten yazamamamın bir türü değil mi? Evet, yıllar, çok yıllar. Şimdi de bir hesaba göre 14, bir başkasına göre 2 yıl sonra yeni bir hesap çıkarma durumundayım. Şimdiki yapamama çok farklı bir anlamda artık. Bütün o yıllar, bu arada 2 tane daha geçmişken, hem de artık böyle bir hesaptan hiçbir sonuç çıkmayacakken, çıkmayacağı belli olmuşken dönüp geri bakmak. Pekala, değeri düşmüşlük, kafamı toplamalıyım. Yaşamın tek düzeleşmesi, ilişkinin sığlaşması, ufkun daralmasıysa, bunların sonucuysa, tıpkı yaşlanmada olduğu gibi artık gidip yapmayı istememe, oturup kalmayı yeğleme, içinden hiçbir şeyin gelmemesi ise, nasıl bir tutarsızlık içindeyim demektir. Nerede kalıyor o zaman zengin bir yaşam, derin bir ilişki, geniş bir ufuk istemleri, dingin bir liman arayışı? Bu metnin yazılışına o kadar uzun aralar veriyorum ki her seferinde geri dönüp önceki yazdıklarıma bakmam gerekiyor. Bu kadar zamandır, kaç yıl, sessizleşmesini nasıl anlamalı acaba? Yoksa taktik mi değiştirdi? İlk kez 3 yıl önce, sonra 2 yıl, sonra da birkaç gün önce yere düştüm. Hep de aynı tarafa, sola. Denge merkezim, yoksa evet, işte o. Sağa doğru düşüyorsun komutu verdi. Ben de öteki tarafa düştüm. Birincisinde sol dirseğim biraz zedelendi. Sokaktaydım. Solumdaki kaldırıma, dirseğimin üstüne düştüm. İkincisinde sonraki evimden caddeye ulaştıran merdivenlerden iniyordum. Basamaklara düştüm. Sol elim bedenimle beton arasında kalıp ezildi. İyileşmesi epey sancılı ve uzun sürdü. Bir de deformasyon bıraktı. Üçüncüsünde yeni evimde koridora yeni çakılmış boş kitap rafının köşesine alnımı vuracak biçimde düştüm. Yara şimdi kabuk bağlıyor. Herhalde onun da izi kalacak. Sahiciliğimi yitirdiğim, artık kendim olamadığım, işte maske takmak durumunda kaldığım ve bu yüzden onun rahatsız olduğu ilişkilerim sırasında bana karşı çıkışını, belki artık beni yere yıkarak, devirerek, düşürerek belli ediyor. İçimde kıskaç takırdatmakla yetinmiyor. Beni açıkça yere atıyor. İşte, self-mutilation. İkinci düşüşümden sonra elimin durumunu gören dostlarımın zoruyla göründüğüm hekim, düşme hata tanımlıyor diye yazarak, vertigo, sinop, kuşkularıyla beyin ve temporal, srebeller patoloji ve posterior toska manyetik rezonans çekimleri istedi. Tabii ki çektirmedim öyle bir şeyler. Beynimin içine girip yengecimi mi göreceklerdi yani? Bu yazma çabası ne kadar verimli? Ne diyorsun ey okur? Personifiye ettiğim, iç içe yaşadığımı söylediğim bu şey ne ki? Bu işlerle ilgili bilim olduğunu öne süren yorumlayıcı kuram, daha önce de değindim buna, açısından bakıldığında aslında 3 tane ya da kendimi, beni, ego, yani şu anda düşünen ve yazan şeyi saymazsak, 2 tane olmalıydı bu şeyler. İd ve süperego. Ben bunları tek bir şeye indirgiyorum herhalde. Hem en temel karanlık güdülerimi taşıyan, hem de beni ahlak ölçüleriyle yargılayan yanlarımı birleştirip tek bir şey yapıyorum. İşte o kurama göre süblime ediyorum. Pekala yengeç. Şimdilik eğretileme mantığı içinde tek bir noktayı belirtip geçelim. Yengeç suda yaşar ama yüzme bilmez. Suyun içinde yürür. Yalnız yürür. Evet, yalnız yürür. Ben de böyle yaptım. Özellikle nereye gideceğim belli olmayan, daha doğrusu gideceğim bir yer olmadan ya da nereye gideceğim konusunda kayıtsız olduğum durumlarda öylesine geldiği gibi yürürdüm. Örneğin bulunduğum yabancı metropollerde hemen hiç metroya binmedim. Oralarda zaten yukarıda belirttiğim konumdaydım. Çoğunlukla turisttim. Gideceğim, gitmem gereken bir yer yoktu. Seyircilik de buradan geliyor herhalde. Onun da benim de seyir tutkumuz. Yıllar önce ilk öğrendiğimde teorein fiilinden gelen teoretikos sözcüğünün tarihsel anlamına hayran olmuştum. Bugün kuram dediğimiz sözcük seyretme fiilinden geliyor. Osmanlıca nazariye. Tarihsel olarak da şuradan. Eski Yunan olimpiyatları düzenlenirken her şehir devlet birer teoretikos seyirci seçip gönderilmiş. Bunların tribünde herhalde bir sıralama içinde ayrılmış özel koltukları, Miletos'un teoretikosu, Efesus'un teoretikosu, Pergamon'un teoretikosu olurmuş. Bunlar da oturup seyrederlermiş yarışmaları. Yalnızca da seyrederlermiş. Orada bulunup seyretmeleri herhangi bir görevle ilintili de değilmiş. Ne hakemlik, ne gözlemcilik, ne muhabirlik. Orada bulunup seyretmeleri. Yalnızca buymuş görevleri. Tabii ki bir ölçüde siyasal, politik, polisler arası bir anlamı varmış bu bulunmanın. Kentlerini temsil etmek gibi. Ama bu, orada bulunmalarına seyretmekte olmaktan başka bir şey, bir iş, bir edim yükleyen bir anlam değilmiş. Evet, yürümek. Yürürken seyretmek. Kovuğuna taşıyıp götürdükleri de işte seyredip gördükleri. Ben yürürken, onun içimde bulunduğu yerden, sessizce seyrederek gördükleri. Kovuğundaki karmaşa içinde kurduğu düzene katılanlar. Düzen tutkusu. Kuramcı olmanın temelinde yatan güdülerden biri değil mi bu? Kopernikus yıllar yılı uğraşmış gök cisimlerinin gerçek düzenini matematiksel olarak yeniden kurmak için. Ancak da onlara farklı bir bakışla bakabildiğinde yapabilmiş bunu. Karmaşadaki düzenliliği bulmak. Kendime burada böyle bir tutku atfederken bulunduğum burnu büyüklüğü törpülemek için belirteyim ey okur. Hiçbir noktada herhangi bir tam düzenlenmiş bakış biçimini kurabilmiş değilim. Ne yaşamımda tam bir düzen oldu, ne de yazdıklarımda açık bir kuram var. Buradaki yazış biçimimde de, gerçi senden gizlediğim, senin kendi kendine kurarak bulmanı istediğim bir düzen var. Ama açıkça serimlediğim ve sürdürdüğüm karmaşayı da görüyorsun, seyrediyorsun diye umuyorum. Tam sıra yeniden ölüme gelmişken Melih Cevdet'in haberini alıyorum. 29 Kasım. Büyükada'da gömülecekmiş. Asmanın, incirin, at kestanesinin renklenmiş yaprakları gelecek fırtınayı bekliyorlar. Malta eriğininkilerse her zamanki gibi koyu yeşil. Belki de hiçbir şey yapamama, işte yazamama moduna girdiğimde hep zaman zaman olurdu bu. Ama son zamanlarda çok sık oluyor. Onun kıskaç takırdatacak bir şey de olmuyor. Ne yanlış, ne gerekli, hiçbir şey yapmıyorum çünkü. Bu da öyle sınırlarıma dayanmamdan dolayı değil herhalde. Dayansaydım, dayanabilseydim, bilebilirdim de onları. Oysa bilmiyorum. Hem burada dayanmak fiilinin çok anlamlılığı da belirmiyor mu? Ölüme seyrede seyrede gitmek. Dickens'ın İki Şehrin hikayesindeki sevdiği kişinin sevdiği kişinin yerine geçerek biri için öbürünün yerine giyotine götürülen kişisi idam arabasının içinden etrafını dingince sanki bir tür neşeyle seyreder. Bu arada da arabada bulunan ve kendisini tanıyarak öbürünün yerine ölüme gittiğini anlayan kızın ölüm korkusunu yatıştırır. Onun elini tutar. Yaptığı en iyi şeyi yaptığını, bilebileceği en iyi ölüme gittiğini düşünür. Tabii buradaki fark kendi ölümüyle bir değer yaratıyor olma bilinci. Benimkisi ise böyle bir şey söz konusu değilken aynı dinginliği duyuyor, bana duyuruyor. Son zamanlarda ise hiç ses seda yok. Sanki içimden çıkmış gitmiş. Belki duyumsadığım boşluk, onun terk ettiği kovuğunun boşluğu. Hayır, birlikte öleceğimiz kesin. Hiçbir yere gidemez. Benimle birlikte mezara gidecek. Koyun koyuna yatacağız orada. O da biliyor bunu. Gayet iyi tanıyor ölümü. Dayanamadığı tutarsızlık yaşamımdaki. Çünkü boydan boya anlamlı, dolu, dolayısıyla her noktasıyla tutarlı bir yaşam istiyor. Benim yaşamımdaysa, ölümü istemesi de aynı tutarlılık yöneliminin bir parçası. Tutarlı yaşamak istediği için ölümü de yaşamın kaçınılmaz sonu olarak, yaşamasının toplam bağlamı içinde görüyor. Sonuna dek tutarlılıkla geçirilmiş bir ömrün son tutarlı, bağlantılı edimi olsun istiyor ölüm. Ölümümüz. Evet, benim yani kendi, bizim yaşamımızda buldukları. İşte, var olduğunu bildiğim ama hiç bilemediğim bir şey olması, ölüm gibi. O ulaşmaya çalışmanın hep tek yanlı olması, baş etmeye çalıştığım. Bir gerçeklik olarak anlaşılmayı beklemesi, garip işte. Binbir yol yürümüşken ve yürümesini sık sık yazıya dökmüşken, kişinin epey geç bir döneminde kendi kendisine, hep içinde bulunduğunu düşündüğü kendi yengecine, geriye, içeriye dönmesi, dönmek zorunda kalması. Bu metin işte ey okur, kendi gerisine, başlangıcına, yani bitimine doğru geri gidiyor. Oysa psikanaliz denen, bilim olduğunu öne süren, kuram etkinlik içinde uygulayıcı olacak kişinin ilkin kendisinin analizinden geçmesi gerekir. Ben aynısının tersini yapıyorum. Yaptığım kendimi anlamaya çalışmak. Ama o bilimden ayrıldığım temel nokta, bunu tam ve yeterince hiçbir zaman başaramayacağımın bilinci. Oysa o bilim gayet iyimser. Kendini anlama açısından başarılı sayıyor. Bunun kanıtı olarak da uygulamadaki başarısını gösteriyor. Bu başarı ama yalnızca sıkıntılı ve dolayısıyla uyumsuz düşmüş, bu bilimin yardımını isteme gereksinimini duyan bireyleri yeniden uyumlu hale getirmek, rehabilite etmek, bir yerde yeniden barınır hale getirmek. Bense ne sıkıntılarımdan kurtulmak istiyorum, ne de bir yerde yerleşik olmak. Yalnızca sıkıntılarımı verimli kılmaya çalışıyorum. Barınacağım yerlere de hemen çıkıp çekip gidilebilecek bir biçimde yerleşiyorum. Bununla da işte muhtemelen sıkıntılarımdan hoşnut olduğum, hatta sıkıntılarımı bile isteye üstlendiğim, daha da gidip arayıp bulduğum söylenebilir. Varsın söylensin. Artık onlar da geride kaldı. Özgürlük. Ne okkalı laf. Belki önemli olan kavramlara boş verip eylemlere bakmak. Düşünülecek bir şey değildir özgürlük. Yapılacak bir şeydir. Sonradan, bir eylemimden sonra da geri dönüp bakarak acaba bunu özgürce mi yaptım yoksa diye düşünmenin hiçbir anlamı yoktur. Zaten yaptığımı yapmışımdır. Peki ya bütün bu sayfalarca süren sözüm ona irdeleme ne oluyor? Hiç. Kendi kuyruğunu kovalayan bir kedi yavrusu işte. Ey okur, seni uyarmıştım. Kendini aldatmaya ya da çare, çözüm gene eylem olmalı. Her yaptığım kendimle ilgili bir özelliği açığa çıkarır, ortaya koyar, görünür kılar. Eylemlerimde, eylemlerimden çıkarak tanıyabilirim kendimi ancak, onların sorumluluğu, kendimi aldatma kaypaklığına engel olabilir. Zaten dünyada ben, bu kişi olarak bırakacağım izler de, eylemlerim ve onların sonuçları olmayacak mı? Demek ki, var kendini aldatmanın bir sınırı. Tabii sonradan, yanlış, uydurma, sahte yorumlar ekleyebilirim eylemlerime. Ama tam olarak o yaptığım durur orada, ortada. O sözü söylemişimdir. O imzayı atmışımdır. O sözü vermişimdir. O kararı değiştirmişimdir. Onu da, onu bile bırakıp gitmişimdir. Belki artık öyle bütün kendimi içine alan ilişkilerim bitti, kalmadı diye o da kıskaç çatırdatmaktan vazgeçti. Sessizce durup gününü bekliyor içimde. Zaten nasıl dışarı çıkabilsin ki içimden? Orada tutsak. Orada hep. Şimdi bitişe pek fazla kalmamışken, toparlanıp yeni bir, Hatta birkaç başlangıç oluşturmaya çalışırken, yapmam gereken, evet işte, kendime onun gözüyle bakmaya çalışarak, o aykırılıkları bir tür düzene sokmak olmalı. Ama bilerek, o düzeni artık tam olarak kuramayacağım hiçbir zaman. O iki geceden sonra da başka ama benzer geceler, sabahlar, öğleler, akşamüstleri oldu. Başka biri birilerine belki de hiç benzemeyen kişilerle birlikteydim. Ama ben onların ve kendimin bütün farklılıklarımıza karşın hep aynı kişiydim, bendim. Galiba, herhalde. İşte galiba, herhalde böyle demek zorundayım. Gururla falan da ilgilenmemeye çalışıyorum artık. Beni hala seyrediyor mu bilmiyorum ama şöyle bir şey oluyor. Başkalarının gözlerinden görülmem konusundaki yanılgılarım ortaya çıktıkça, bunlar başkalarının beni olduğumdan daha büyük, olmak isteyebileceğim kadar büyük gördüklerini anlamamam, tersini kurmam biçiminde beliriyor. O zamanlarda işte bende artık gurur konusu olmaktan çıkan bu durumlar, onun pek aldırmadığı durumlar oluyor galiba. Acaba bana hepten boş mu verdi artık? Belki yaşlandıkça benim kendime bakışımla kendime görünüşüm arasındaki aykırılıklar azaldıkça ya da tabii ben onları artık aykırılık olarak görmemeye başladıkça o da kendisini anımsatmak durumunda kalmıyor. İşte artık boş verebiliyor bana. Zaten kıskaç takırtısı çok uzun zamandır hiç yok. Yani belki beni hala sürekli seyrediyor. Ama bunu hissettirmiyor bana. Ya da tabii işte benim gibi istekleri köreldi, istedikleri azaldı onun da. Burada bu küçük kulübenin küçük penceresinin önündeki küçük masada ayaklarını kestirip kısaltarak küçülttüğüm sandalyede otururken giderek küçülen yazımla yazdıklarım. O durgunluk ikimizin de üstündeki. Ve tabii dinginlik. Denebilir ki, denmiştir de, ben kendim de düşünmüşümdür. Beynimin işlevlerinin yavaşlaması, azalması, sönükleşmesi, karara yazmasıdır. Şimdi dinginlik diye duyumsadığım. Gençliğimde büyük işlere girişmemle birlikte gelen beyin yorgunluğunun eşlik ettiği dinelme, dinlenme değil. Küçülme işte. Başka sabahlar grilerden morlara aydınlanan. Dop dolu sevinç de olmuştu, derin acı da. Dingin ama bungunun bungunu soğuklaştı, dingini sığlaştı. Aydınlıklarıysa hemen hiç yok. Sevinçle acı işte yaşamımın iki kutbu. Arasındaki yerküre büzüşüyor. Boyuna bir dünya mı bu hala? Böyle hala inatla yazmak ne kadar anlamlı artık. Pekala, bunu da. O gecelerden sonra yıllar geçti. Ve sonra yeniden 2 yıl, biri sevinç, neşe, ikincisi sıkıntı, üzüntü, tabii acı. Hiç sesini çıkarmadı. En büyük işime girişmiştim o zaman, mucize gibiydi. Hem yaşıyor, hem de yazmam gerekeni, o güne dek beni o güne getiren yaşadıklarımı yazıyordum. Dolmuştum. Geçmişimde yoğunluklarım olmuş anlamlar, sanki güçlü nehirler gibi bir toplanma bendinin önünde birikip yükseliyor. En büyük sevinçlerim olmuş yaşantılar, en büyük acılarımla kucaklaşıp yazdıklarıma doluyordu. Tek bir boş yerim kalmamıştı sanki. Ama işte ondan dolayı herhalde ta o zaman onun hoşlandığını, yeğlediğini, arzuladığını hissettiklerim asıl anlamlarını buluyordu. Demek haklıydı o istediklerinde. Yıllar sonra doğrulandı, oldu, oluştu, olgunlaştı onun hayalleri benim yaşamımda ve yazdıklarımda. Galiba o zaman vazgeçti kıskaç çatırdatmaktan. Hiç de aykırı ve yabancı değildi demek yaşadığımız dünyaya. Belki ta yıllar öncesinden öngörmüştü o dolmayı ve olgunlaşmayı. Bendim gene yanılan, onun acı çektiğini düşünürken. Beni oraya götürdüğüne göre, benim dünyamdan hoşnut olmadığı da söylenemez. Hiç vazgeçmedi işte, ısrar ettiği amaca, ereğe, hedefe de ulaştı. Beni ulaştırdı. Oysa ben vazgeçmiştim. Ancak da büyük bir zorlanma sonucu, hatta ne yaptığımı da, ne bulacağımı da pek fazla bilmeden, kestiremeden gittim oraya. Buradayım demem çok zor oldu. Pekala, o zaman da yaptığım bir hesap çıkarmaydı, şimdi yaptığım da bu. Ne oldu? Gene ona uydum herhalde. Ayarlamalara, düzenlemeleri aldırmadan, işte paldır küldür gittim oraya yerleştim. Buradayım dedim. İstediğim o fırlatılmışlıktan çıkmak, daha önce en az iki kez hüsran ve acıyla sonlanmışları, bu kez anlamını tüketmek zorunda olmayan bir biçimde dinginlikle gerçekleştirerek yaşamaktı. Bu kez de o anlamsız karmaşa, hem de bu kez dış dünya olarak değil, en içimdekiler, en yabanıl denebilecek güdülerim, dürtülerim olarak capcanlı bir biçimde, 3 gün peş peşe, üst üste yeniden oluştu. Yeniden bir saçmalık içinde buldum kendimi. Bunun da ne kadarı benden kaynaklanıyordu, ne kadarı ötekinden, bilemeden. Çağın, toplumun falan bir katkısı yoktu, diyecektim ki, anımsadım. Tabii ki toplum da, hem de en alt, en pespaye, rezilin rezili yüzüyle oradaydı. Karşımda katıldı olup biteni. İşte o zaman vazgeçti galiba. Herhalde, hadi öde bakalım diyordu bana. Mutluluk, evet. Bugün yalnızca geri dönüp bakabileceğim bir şey artık, geçmiş bir şey. Nasıl o zamanlar sessizlikle kuşatılı bir dinginlik ve durgunluk olduysa, bugün de boşlukla çevrili bir olmuş olma, artık olmama, yalnızca anımsanan bir şey mutluluk. Yürüyerek içinden geçip çıkıp gittiğim, geçmiş gitmiş bir şey. Evet, niye olmasın? Bütün bir yazı geçirmiş yaprakların sarı kızıl geçkinlikleriyle hazan zamanına ulaşmışlıkları, artık kış soğuklarında ve yağmurlarında düşüp gitmeyi bekleyen. Artık bir şey istemiyor benden galiba. Ona verebileceğim, yaşayıp gerçekleştirebildiğim her şeyi almış olmasından mı dolayı, yoksa benim ona herhangi bir şey verebileceğimden artık umudunu kestiğinden mi? Umudun tam olarak kesildiği, kesildiği bile söz konusu edilemeyecek. Artık bittiği yer ölümdür. Yaşam sürdüğü sürece umut ya da işte ona benzer bir şeyler, belki hele bakalım, e canım bak, yahu yani ama sürüp gider öyle. O sürüp gitmeydi herhalde onu o zamanlar tedirgin eden, çekip gitme isteğini veren ona. Oysa şimdi ne kadar uzakta kaldı o günler. O bozkır kentine arada yıllar yılı bir kez gidiyorum da, oradan çıkıp batıdan sapıp güneye doğru gitmem söz konusu bile değil. Öteki şu kadar yıl neredeyse her gece kat ettiğim o yolun deniz kıyısından geceleyin geçmekliğim de yıllardır hiç olmuyor, belki bir iki akşamüstü. Şimdi ne demeli? Bütün bunları geride bırakmışken, şimdi geriye bakıp alın yazısından mı söz etmeli? Alın yazımı benim kendimin yazdığı niye düşünülemesin? Ey okur, çelişmeye düştüğümü düşündüğünde bir daha düşün. Yazdıklarım görünürde bana hiç de bağlı olmayan mantık ölçüleriyle yürüyorsa da, o ölçüleri koparıp atma hakkımı saklı tutuyorum. Sana rağmen de hemen koparıp atabilirim hepsini. Zaten ben yazmıyor muyum hepsini? Pekala. Alın yazısını, kader, fate, şiksal, destiny, o kadar kolaylıkla geçiştirmeyeceğim. Kişinin dışından bir merci, tanrı, burç ve benzerleri tarafından belirlenmiş ve alnına yazılmış olması gibi bir saçmalığa izin vermeden, kadere içinde etkin olduğu düşünülen, kişinin yaşamının içinde bulunabilecek bir şey olarak bakarsak, bu artık yazgı diyelim, kişinin bir önce içinde bulunduğu durum ve bulunduğu eylemle bir sonraki durumu ve eylemi arasındaki ilişkidir. Bu ilişkiyi şimdi buradadan öncesine, başlangıcına verilmiş belirli bir durumdan doğuma ve sonrasına, sona ermesine, ölüme dek ilerletirsek, kişinin bütün yaşamını belirlemiş, ömrünü oluşturmuş biçimini görebiliriz. Aristoteles'e göre de ancak kişi öldükten sonra bütünlüğünü görebiliriz bunun. Toptan bir yargıda bulunabilmek için. Mutlu mutsuz bir yaşam yaşadı ve benzerleri. Sibelius, Keman Konçertosu. Şimdi alnına yazılmış olmaya bir bakalım. Doğumla ölüm arasında kişinin gireceği durumlar ve bulunacağı eylemler, başına gelecekler, en başından ve toptan, dinlerin ve Hegel'in anlamında belirlenmişse, yapacak bir şey yok demektir. Örneğin şimdi ben burada bu tümceyi yazarken ne yazacağım, bunu bitirince kime telefon edeceğim ve ne diyeceğim, sonra kurutmak üzere kereviz yaprağı ayıklayacağım akşam yemeği içinde. Böyle bir alın yazısı varsa yandık demektir. En azından henüz bu anlamda yanmadığımıza göre de yoktur. Başka ne var? Pekala. Ölüm. Yazgı en temelde kişinin belirli bir yaşam yaşadıktan sonra ne zaman öleceğinin önceden belirlenmişliği olarak düşünülmüştür. Ömür ve ecel. Bunu biraz değiştirerek o belirli yaşamıyla, o ölümle o zaman öleceğinin dersek daha yakına geliriz. Bu belirlenmişlik, kişinin yaşadığı ve bulunduğu durumlar ve eylemlerin oluşturduğu dizinin, zincirin dışından gelen bir şey olarak düşünülürse, yukarıdaki saçmalığa düşülür. Demek ki yazgı diye bir şey varsa, bu ancak kişinin yaşamının içinde aranabilecek bir şey olabilir. Benim burada yapmaya çalıştığım da bu. Ama işte bir türlü çözemiyorum bunu, onu. Hoşlandıkları konusunda sizinlediklerimden söz etmiştim. Bunlardan hiçbiri bir şeye yaramadı ona ulaşma girişimlerimde. Hep uzak durdu, uzağımda oldu ve ancak kendisi isteyince, istediğinde belli etti kendini. Uzun zamandır da hiç belirti yok. Bunları yazmaya başlamamdan bu yana birçok yeni duruma da girdim, birçok yeni eylemlerim de oldu. Özellikle yeni buluşmalar, ayrılıklar, bırakıp gitmeler, sonra da girişilen yeni ilişkiler ve olamayan. Bütün bunlar olup biterken hiçbir belirti gelmedi ondan. Acaba diye düşünüyorum bazen, acaba bunları, onu yazıyor olmam mı onu, ne iten, suskunlaştıran, küstüren ya da düzgünleştiren, rahatlatan, hoşnutlaştıran? Hangisi? Beni hep izliyor diyorum ya, işte hala da izliyor ama karışmak gereğini duymuyor. Onayladığından mı, yoksa bütünüyle sırtını döndü bana da, benden vaz mı geçti, artık aldırmıyor, boş verdi bana. Bunları yazıyor olmam onun gözünde nasıl bir şey, hiç bilmiyorum. Evet, unutmuyor olmalı ama o zaman izliyor da olmalı. Bazen o en başta bulduğum enfes resmini çıkarıp bakarım. Gözlerini dikmiş bana bakıyor gibidir. Oysa Dürer herhalde ölü bir akrabasını model alarak yapmıştı bunu. Gözleri hep açık. Her zaman. Zamanı aldırmaması da buradan çıkıyor herhalde. Onun için önce ve sonra yok. Benim yaşamımda neler olup bitmişse hepsi eşit düzeyde, aynı canlılıkla duruyor orada, gözünün önünde. Hiçbiri anı değil onun için. Hepsi aynı ölçüde gerçek. Bu nasıl olabilir? Zamanın dışında olması bu demek herhalde. O ustanın ortaya koyduğu, şimdiyi yaşayan Bengi Yaşar belirlemesini bir yana bıraksak bile, deminden beri yazgı konusunda türetmeye çalıştığım akıl yürütmelerin gösterdiği, kişinin kaderine öyle bir şey varsa, ancak kendisinin egemen, belirleyici olabileceği, bu da bir çelişki sayılsın istenirse. Evet, kişinin bir yazgısı vardır ama bunu kişi kendisi yazar. İşte bu. Bu durumda da boyun eğme, kendi, zaten kendisinin belirlediği bir şeyi kabullenmesidir kişinin. Oysa ey okur, şimdi sona doğru geri yürürken burada oluşturmaya çalıştığım, aslında sen oluşturmaya çalışasın diye oluşturmaya çalıştığım bu metin toplamı sanki bir gecikmiş işleklilik kazanmış gibi görünüyor. Sanki bundan önce senin önüne koyduklarımı yeteri dikkatle okumuşsan, onlardan çıkarabilmiş olacağın anlam uçları, buradaki metni okurken birleşip bir aydınlanma benzeri iş için olanaklar getirecek önüne sanki. Ama gene de aldanma. Öyle hakikatler falan buluyor, bulacak, çıkarıp ortaya koyabilecek olmadığımın pekala bilincindeyim. Sen de bilinçli ol. Hem işte dayan, az bir şey kaldı. Kabullenmeme değil miydi hep şimdiye kadarki tutumu? Nasıl anlayayım ki? yaşayamadıklarımı yaşamakta diretmesi, yabancısı olduğu gerçeklikleri istemesi, bekledikleri gelmediyse de, özgürlüğü için, ket vurucu şeyler görüp rahatsız olması, o eski felsefe ülküsü, şimdi ne diyebilirim ki? Kendilik. Dilin mantığı içinde, tümcenin öznesinin kendine dönüşlülüğünü belirten bu anlam ögesi, işte yukarıda işleyip duran N sesi, Türkçe'de fiile eklenerek bu işlevi yerine getirirken, yıkamak, yıkanmak, görmek, görünmek, kaçmak, kaçınmak ve benzerleri, Batı dilleri bu işlev için ayrı bir sözcük gerekser. Nedense S sesiyle, herhalde hepsi aynı kökten geldiğinden. Sui, sih, self, sui. Bunların karşılığı olan Türkçe kendi sözcüğünün dilsel kaynağını bilmiyorum. Neyse, amatör linguistliği bir kenara bırakalım. Tabii kendiliğindenlik, in, kendisinin bu kendine dönüşlülüğü içermesi ne dilsel bir çarpıklık ne de düşünsel bir çelişme. Nasıl eylemde bulunmaktan çekinmek de bir eylem biçimi ise, eyleme kendiliğinden girişmek de her zaman bir kendiyle hesaplaşmayı getirir. Yoksa öteki türden spontaneite eyleme hep dış etkenlerin katılımını içerir. Felsefi anlamda geçerli olan birinci çelişme içerir gibi görünen biçim. Bu da işte bazı durumlarda bilinçli, edimsel bir eylemsizlik olarak çıkabilir ortaya. Bu durumlarda bilince eşlik eden o bıkkınlık da yaşlandıkça olağan durum haline gelebilir. Aynı çelişikmiş gibi görünen durum da ortaya çıkıyor burada. Artık hiçbir şeyi bunu yapmak gerek diye yapmak zorunda olmadığı bir konuma gelmişken, kişinin hiçbir şey yapmamayı seçtiği bir konum, hiçbir eylemde bulunmamayı istemesi, isteyerek hiçbir şey yapmaması. İşte felsefenin hiçbir şey yapmadan yalnızca seyretmek konumuna en uygun durum, dünyayı bir de öyle görmek. Bunun bir sonucu, belki temeli, dünyaya bir şey beklemeden bakmak, bir şeyler elde etmeye, kazanmaya çalışmamak, anlamlı ve önemli bulduğu, bir şeyler yapmayı gerektirir gördüğü durumlar, yalnızca kendinden kaynaklanan bir anlam ve önem temeli üzerinde oluşuyorsa, işte, içinden geliyorsa istemek. Şimdiki durumuma bakılırsa, böylesi durumların son derece azalmış olması, öteden beri var olan isteksizlik, hatta iştahsızlık, dolayısıyla devinimsizlik durumlarının da son derece artmış olmasıyla onun suskunluğu ilintilileştirilebilir. Artık eylemde bulunma eğilimlerinin yok denecek kadar azalması, onun bana seslenmekten vazgeçmiş olmasının hem nedeni hem de sonucu olarak görülebilir. Belki eylemsizliklerim onu bezdirecek düzeye ulaştı. Belki de onda oluşan isteksizlik bana devinimsizlik olarak yansıyor. Belki artık benimle ne yapacağını bilemiyor, susuyor. O kadar zaman geçti ya işte. Artık uğraşmanın da anlamı yok herhalde. Benden hoşnut olup olmadığını, kalıp kalmadığını hiçbir zaman bilemeyeceğim. Artık ne özlem, ne uyarılmışlık, ne coşkunluk. Yalnız ölümcül suskunluk. İçimde bir yengeç var. Mı? Hala? Bilmiyorum. İşte ey okur, sona geldik. Şimdi bundan sonrasını biçime uyup 10 bölüm olarak yazmamın da bir anlamı yok artık. Biliyorsundur, birçok metnimi aniden keserek bitiririm. Ya da buram buram yapaylık, palavra kokan, böyle koksun diye yazdığım finaller koyarım sonlarına. Bitmişlerdir çünkü aslında. Canlı ve verimli olabilir diye işlemeye çalıştığım eğretileme, bir gün bakarım, kuruyup büzüşmüş, içi boşalmış, bir kabuk gibi cansız duruyor orada. Artık hiçbir düşünce üretemez halde. O zaman bırakırım onu. Ama sonra, ondan arta kalanları, senin içinde belki anlamlı olabilecekleri, toplar bir kutuya yerleştirir, sana uzatırım. Sen ki, ey şimdiki okurum, buraya kadar gelmişsin bu kutunun içindekileri kurcalayarak. Ne diyeyim, beynine sağlık. Gene de bir palavradan finalle bitireyim bunu da. Ey bu satırların okuru, bil ki Ancak kendin, kendi kendine, hiçbir başkasının yönlendirmesi, öğüt ve salık vermesi olmaksızın, kendin olabildiğin zaman kendin olabileceksin. Şimdi de burada bu boş lafı ettiğim, işte bu lafı etmekle sana gene de öğütte bulunduğum için beni hoş gör. Bu lafa da boş ver. Sahicilik, sahtelik üzerine geri bakışlı notlar. En büyük kendini beğenme de, kendini hor görme de, en büyük kendini bilmemedir. Spinoza, Etika, Pars 4, Prop 55. Tin'in kendinden ve kendi üzerine konuşmasının içeriği, öyleyse bütün kavramların ve gerçekliklerin çarpıtılması, kendini ve ötekileri genel olarak aldatmadır. Bu aldatmayı dile getirmekten utanmama da tam bu yüzden en büyük doğruluktur. Hegel, PhD 6, B.I.A. Kendine inanmayan hep yalan söyler. Nietzsche, Yaz 1883, KGW 7, 1, sayfa 441. 1. En başta da bu problem duruyormuş. Defterden okuyorum. Yolu arayan kişi ne olduğunu bilmiyor. Olmak istediği beğenisiyle yaptıklarında beğenisini biliyor ama yaptıkları, neden ve niçin yaptığını bilmiyor. Beğenisi ve yaptıklarını bağdaştırmak için neden yaptığını bildiği bir şey yapıyor. Yine de gerçek kendisi sorusu uyanıyor. Ben bu muyum? Bilge birisi cevap verir. Ne yaparsan olsun, kendi yaptıklarınla yapacaksın. İlk adım sormandı. Şimdi cevap vere vere yürüyeceksin. 16 Mart 1972. O zamandan bugüne, 3 Mayıs 1994, çok yürüdüğüm de söylenebilir, hiç de. Hep bu problemin çevresinde dönüp durmuşumdur belki de. Belki de değil. O zamanlar bildiğimi sandığım o beğeninin ne olduğunu bugün anımsamıyorum bile. Ben bu muyum sorusuysa hiç değişmemiş halde duruyor. O bilgelikten de o zaman ne kadar uzak idiysem bugün bir o kadar uzağım. 2. Bu da kanlı canlı, umutlu gençlikle yaşamın ortasını çoktan geçmiş bezgin yaşlılık arasındaki farktan ötürü olmasa gerek. Zaten hiç değişmeden duran, belki kişinin genç ya da yaşlı olmasıyla fark etmeyen bir şey. Kişinin kendisi işte, gerçek kendisi. Temel bir değişmezlik olarak kalabiliyorsa ve bir temel sorun olmuşsa, temel bir sorun olarak da kalacak demektir. 3. Orestes'e gönderide bulunarak aynı gün sürdürmüşüm. Asıl sorun bilgi. Bu durumdan sonra ne yapacağını bilmek. Fakat o duruma gelmek nasıl? O durumu da anımsamıyorum. Fakat sonraki yıllarda bilgi kuramcısı olma yolundaki çabalarım belki ucundan anlam kazanıyor. Oysa hep bir bulanıklık vardı. Bunların asıl sorunuma hiç mi hiç yaramadığı duygusu. Hatta sahici benimin bu çabalar sonucu sanki benden gittikçe daha da uzaklaştığı duygusu. Gene de bu anlamda olacak, şöyle seslenmişim son olarak. Kim bilir sen nasıl böyle oldun? Bir dağ çiçeği gibi kimse görmeden serpildin. Kendin bile göremeden ve bilemeden. Şimdi ise hem kendin görüyor hem de başkaları. Ama önce kendin gör, sonra başkaları. Bu Orestes'e seslenen koronun bir repliği olarak düşünülmüş olabilir. Başkaları ne görüyordu ya da görür bilmem. Ama ben hiç göremedim. 4. Bunun bir meta uzantısı da açıklık seçiklik vaat eden felsefenin durumuyla ilgili. Felsefeyle uğraşmak acaba vaat ettiğinin tam tersi sonucu mu doğuruyor? Belli değil. Herhalde açıklık getiriyor bazı şeylere. Kavramlarda daha az bulanıklık, bağlantıları daha sağlam kavrayış, konmuş kavram ilişkilerinden konmamış kavramlara daha kolay geçiş, anlam bağlamlarını daha açık görüş. Ama sanki çok temelde duran, kişinin burnunun dibinde olan bir şeyleri, bir şeyi örtüyor, kapatıyor, bastırıyor. Kişinin kendini kavrama aracı olarak işe yarıyor mu felsefe denen uğraş? Herakleitos, kendimi aradım demişti. Acaba buldum da diyebilir miydi? Bilmiyorum. İşte
Öyleyse.
5.
Kuşku. Temelde bu. Temel bir güvensizlik.
Epey sonra bir gün, 17 Haziran 1979, sarsıcı bir yaşantımdan, eylemim de, eylemsizliğim de sayılabilecek bir yaptığımdan sonra şöyle akıl yürütmüşüm. Önemli olan, olabildiğince içten olmaya çalışmak. Her içtenlik girişiminin yanı başında yürüyen, bıyık altından gülen, her içtenliği adi bir içten pazarlıklılığa dönüştürmeye çalışan boşunalık, aldanma duygusuna karşın. Belki de hep bu duyguyla birlikte onu kaybetmekten kaçınarak. Bütün bunları buraya yazmak zaten buradan kaynaklanmıyor mu? Hem içten hem de refleksiyon. Bu da ad inf.
6.
Sahici ben. Bu, burada tırnak içine almak zorunda olduğum kavram, felsefe denen uğraşın en temel sorunudur diye bir laf edince bile, nasıl aynı akıl yürütmeyi sürdürdüğüm sonraki günlerden birinde, 28 Haziran 1979, yazdıklarım öne çıkıyor. İnsanın kendisini gerçekten bilinçlendirmesi, hatta bilinçlendirmeye çalışması ne kadar zor. En sonunda hep bir bayatlık, sıradanlık, yapmacıklık duygusu, beylik, kocaman laflarla özgürlük yaşantısı. Shit.
7.
Var mı sahici ben diye bir şey? Felsefe tarihinin en keskin kuşkucularından ikisi için yok. Üçüncü en keskini, hep öyle olmamaya çalışanı için de çok kuşkulu olup olmadığı. Sanki var da bilinmesi olanaksız. Yani kişinin kendi değiştirilemez, bozulmaz, göz ardı edilemez kocaman bir gerçeklik olarak orada duruyor da kişinin kendisini bilmesi, kavraması ve evet, olması olanaksız. Nasıl oluyor bu?
8.
Bu yalnızca kişinin kendi kendisine sanki ancak içeriden ulaşabilmesinden dolayı uzak kalıyor diye de olamaz. Kişiye dışarıdan bakan öteki kişiler, gerçi kişi üzerinde bir sürü yargıda, bilgi savı taşıyan belirlemelerde bulunabiliyorlar ama onların da bilgisi o asıl sahici kişiye ulaşamıyor hiçbir zaman. Oysa bilgiyle eylem arasında bağ kuran felsefe görüşleri yerindeyse, kişinin özgür olması, sadece kendinden kaynaklanan eylemlerde bulunabilmesi, kendi kendisini sahiden, gerçekten bilmesine dayanmak zorunda. Oysa kişi özgürlük yaşantısını yaşadığında, özgür olduğunu en içinde duyumsadığında bile kendisi konusunda yanılıyor olabilirse ne yol kalıyor?
9.
Ama gene özgür kişi. Bunun da felsefenin en üst ülküsü olduğunu söylemek zorundayım. Bu lafa karşılık da gene o zaman aynı gün yazdıklarıma eklediğim önerme dize var. Tutsaklıklara bağlamışız özgürlüğümüzü. Durum buysa hiçbir çıkar yolumuz yok demektir. Tutsak olduğumuzu bilmenin özgür olmamızı sağlayamaması bir yana, özgürlüğümüz zaten tutsak olmamızı gerektiriyorsa.
10.
Sahicilik, sahtelik sorunu da bu durumdan çıkıyor. En keskin biçimi de kişinin kendinin bir hiç olduğunu çok içten, içerden bir yaşantı yoluyla sezinlemesi. Sezinlemesi diyorum çünkü bir açık veri olabilseydi, işte açık bir şey elde edebilirdi kişi. Bu da sorunu çözerdi. Öyle değil. Bu içten içlik, kişinin kendi iç hiçliği, ancak bir sezinin sağlayabildiği bir yaşanan duygu olarak ulaşabiliyor kişiye. Şimdi burada bunun üzerine düşünülürken de daha açık hale gelmiyor o durum.
11.
Bugün, 10 Mayıs 1994, Camus'un Sisyphus'unu bir kez daha okurken, O Brain çevirisi 1959-1969, ikinci olarak şu düşünceye rastladım. Sayfa 22. Çünkü var olduğundan emin olduğum bu kendiyi tutmaya, kavramaya çalıştığımda, onu tanımlamayı ve özetlemeyi denediğimde, parmaklarımın arasından kayıp giden sudan başka bir şey değildir. Onun içine girebildiği bütün görünüşleri tek tek çizebilirim. Aynı şekilde ona atfedilenleri de. Şu yetişiş, şu köken, şu çabalama, ve şu suskunluklar, şu soyluluk ya da şu alçaklık. Ama görünüşlerin toplaması yapılamaz. Benim olan bu yürek, benim için sonsuza dek tanımlanamaz kalacak. Varoluşumla ilgili sahip olduğum kesinlikle, bu eminliğe vermeyi denediğim içerik arasındaki boşluk hiçbir zaman dolmayacak. Sonsuza dek yabancı olacağım kendime. Bu duyguyu biliyorum. Gene biliyorum ki Camus'de bunu bir teselli, çelişik bir hakikat, yani sonunda gene de rahatlatacak bir doğru saymayı reddediyor. Ama bunun bir olgu olarak kabullenilmesi, çünkü gene Camus'un Nietzsche'ye dayalı ilkesini de biliyorum, hiçbir şeyi dışarıda bırakmamak, hiçbir şeyden kaçınmamak, nasıl bir umarsızlık. 12. İlk rastladığım düşünce ise şuydu. Sayfa 17. Bir insan kendini içten güdü ve eğilimleriyle olduğu kadar aldatmacalarıyla da tanımlar. Buradan çıkabilecek sahiciyken de sahteyken de kendimiziz düşüncesi ne kadar su götürür bilmem. Ama sahici kendi arayışı içinde ele alınması gereken bir düşünce. Denemenin sonlarında sayfa 99 ulaştığı bir sonuç da şu Camus'un. Gölgesiz güneş yoktur. Geceyi de bilmek gerekir. Bunu burada aynı yerdeki Sisyphus nitelemesiyle birlikte yalnızca anmış olayım. Gecenin sonunun hiç olmadığını bile bile görmeyi arzulayan bir kör adam. Yani iki taraflı bir olanaksızlık. Hem gece hiç bitmeyecek, hem de adam zaten kör. 13. Deftere dönüyoruz. 14 Eylül 1981. Wittgenstein'i anarak, düşünce huzuru, sürekli huzursuzluktan söz ettikten sonra şöyle düşünmüşüm. Bir kez ne olduğumu, ne yapabileceğimi kabullensem, bulabileceğim belki o huzuru. Ama olmuyor bir türlü. Sürekli hayallerimin peşinde, kuruntu bir gerçek içinde yaşıyorum. Bu olabilir mi? Kişinin gerçekte yaşadığı yaşam ya da tek bir yaşantı, kuruntu bir gerçek olabilir mi? Çelişmezlik ilkesine de boş verelim. Kuruntuyla gerçeği geçişli, birbirinin içinden geçebilecek nesneler sayalım. Gene kuruntu, kurmaca, aldatmaca, giderek yalan olduğunu bildiğim bir şeyi yaşarken sahi miyim? Ne demek burada sahi? 14. Uzunca bir aradan sonra yeniden ortaya çıkıyor problem. 13 Haziran 1982. Hayalle gerçek üzerine geliştirmeye çalıştığım düşüncelerin arasında şöyle deyiveriyorum. En hakikatli olmaya çalıştığımda, her şeyi olduğu gibi yazmaya çalıştığımda bile geriye hep yalanlanmışlık duygusu kalıyor. Kendimi bu defteri yazmak üzere kandırdığım gibi bir duygu. Şimdi bu kandırmayı itiraf ederken bile. O zaman nerede durulabilir ki? Yalanlarımız bile yalansa, yalan söylediğimizi itiraf ederken bile yalan söyleyebiliyorsak, herhangi bir doğruluk olanağımız kalıyor mu? Kendime biraz daha yüklendikten sonra şöyle yanıtlamışım bu soruyu. Kalıyor. Yalanlarımızı itiraf ederken de yalan söylediğimizi itiraf etmemiz doğrudur. Ya da bunun bile bir kez daha yalan olması yine aynı doğruya varır eninde sonunda. Bilmiyorum. Zaten hemen bir sonraki sayfada kelime mantık, logike kelam oyunu demişim. Burada Russell'ın paradokslarına falan girmeye niyetim yok. Ama şu açık, problem olduğu gibi duruyor. Bunu zaten en başta söylemedim mi? 15. Devam edelim öyleyse. Sonradan yayımladığım hayal gerçek notlarına nedense girmemiş bir düşünce, 7 Temmuz 1982, şöyle. Kişinin belirli bir anda yaşadığı hep hayalleridir ya da aldanmaları. Gerçeklerini ise hep sonradan, çok sonradan geçmişi olarak yaşar. Yani kendisini belirleyen hep gerçekler olduğu halde yaşadığı hep hayallerdir. Aynı çelişik durum başka bir biçimde ortaya çıkıyor. Hayaller nasıl olur da yaşanabilir ki? Kişiyi belirleyen hep gerçeklerse ve tersi. Yaşanan hep hayallerse gerçekler yaşanmıyor demektir. Yaşanmayan gerçekler nasıl belirliyor kişiyi o zaman? Bu ancak tam anlamıyla kökten, radikal bir bilisizlik, agnosis geçerliyse olanaklı olabilir. Zaten geçerlikle ilgili bütün tasarımlarım, hayalse, yanılgıysa, kendimle ilgili bütün tasarımlarım da hayaldir. Kendini aldatmadır. Bu çekilir gibi bir sonuç değil. Kendimizi hiç bilemeyeceksek nasıl yaşıyoruz ve neden? Gerçeklerimizi ancak sonradan bilirken bile yanılgı içinde olabileceğimiz düşüncesi, onları zaten hiç yaşamamış olmamız düşüncesinden daha az çekilir de değil. 16. Zaten 3 gün sonra, 11 Temmuz 1982, devam etmiş, bir de yeni bakış açısı bulmuşum. Kendi kişiliğini gözete, koruya, onu despot kıldın kendine. İstediğim dediğin şeyler, sonuç itibariyle kendi elinde olmayan şeyler haline geldi. Kendini aldatma yerine kendine kendi olarak aykırı düşme öne çıkıyor burada. Özgürlük sorunuyla birlikte o sorunu sonraki kitaplarımda epey ele aldım, şimdi kendilik daha önemli. Belki özgürlüğe sahicilik sorununun yalnızca bir sonucu ya da sonuçsuzluğu diye bakılabilir. Ben sahiden bensem özgürümdür. Mü. Ya yukarıdaki düşünceden çıkan sonuç, tam olarak kendim, istediğim olduğumda, artık elimde olmayan hale mi gelirim? Sahici kendi olmak, özgür olmaya engel mi? Kendim olmamla özgür eyleme olanağımı yok mu ederim? Kendi sahici benim diye bir şey varsa ancak özgür, yani kendi kendime belirleyici olabilirim. Yoksa her türlü etkiye açık olmak, kendime özgü bir eylemde bulunamam mı? Bu da yeniden bir koşul, bir etken, bir belirlenmişlik değil mi? 17. Burada tek çıkar yol, aldatıcı olamayacak, aldanmış olamayacağımız gibi görünen, içine bütün kendimizi koyarak, içinde bütün kendisi duran bir kişiyle ilişkimizde yaşadığımız dolu bir an ama artık hiç unutamayacağımızı bildiğimiz, içimize, en derinlerde bir yerimize, kopmazca, kopamazca, koparılamazca yerleştiğini bildiğimiz, ölünceye dek değiştirmemeye, bozmamaya, kirletmemeye çalışarak taşıyacağımızı bildiğimiz bir anın anısı. Ölürken de son bir kez anımsamak isteyeceğimizi bildiğimiz bir anı. Tek bir an. Ama bunun bile aldatıcı, kendini aldatma olabilmiş olabileceği düşüncesi. Bu şimdi, 13 Nisan 1995, yazmaya dayanabileceğim bir şey değil. En büyük kendini beğenme de, kendini hor görme de, ruhun en büyük edemezliğini gösterir. Spinoza, İbidem, Prop 56. Yani yalnızca kendi kendisinin sahici nesnesidir. Ya da nesne, ancak kendinin biçimine sahip olduğu kadarıyla doğruluğa sahiptir. Hegel, İbidem, B.I.B. Yalnızca eyleyen öğrenir. Nietzsche, İbidem, sayfa 443-645.